İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya Nokta TV, Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri, Samsun Aks, Ankara, Beypazarı, Seylan TV, Çorum, Kanal 19, Mardin, Kanal 47, Tokat, Turhal, Süper TV ve Radyo, Uşak, Egem TV, Bingöl FM 102.0, Erzurum Radyo, Süper Kanal 99.9, Nevşehir Keyif FM 92.7, Bandırmahaber.net, Gazeteoku.com, Haber58.com, Haberalemi.net, Haberdem.com, Haberilal.com, İslamnesil.com, Selamhaber.com, Varanhaber.com, 8sütun.com'dan canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun Oktar Bey.
İnşallah. Hocamız da bizimle saat yarımdaki programdan itibaren birlikte olacak inşallah. Şimdi Allah Kur'an'da Kur'an mucizeleri var biliyorsunuz. Bilimsel mucizeleri var Kur'an'ın. 1400 sene önce bilinmesi imkanı olmayan o dönemin bilimsel bilim düzeyiyle gerçekler 1400 sene önce bildirilmiş. Kur'an'da aynı zamanda Allah bize gayba yani ileriye ve bilinmeye, gayb aslında bilinmeyen demek. İleriye yönelik de gayb olur, geriye dönük de gayb olur. Yani insanın bilmediği, Allah'ın bildiği bir şeyi Allah dilerse elçilerinden duyuracağını bildiriyor. Kur'an'da böyle bir örnek var. Örneklerden bir tanesi daha doğrusu inşallah. Allah Kur'an'da Bizans ordusunun galip olacağı savaşı daha gerçekleşmeden bildiriyor. Bir Kur'an mucizesi olarak. Şimdi onu hep birlikte görelim inşallah. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Rum suresi 1-4 diye buyuruyor Allah inşallah. Bakın altı çizili bölüme dikkat edersek ayette geçen. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların 613 ve 614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra milattan sonra 620 yılları civarında indirilmişti. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmişti ve bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı düşünülüyordu. Yani o zamanki savaş şartlarında görünen bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı şeklinde bir inanç vardı intiba olarak. Ancak ayette bildirildiği gibi Bizans ayette konumu da dünyanın en alçak yeri olarak bildirilen Lut Gölü yakınlarındaki 627 yılında gerçekleşen savaşta Persleri yenilgiye uğrattı. Bakın Allah 3 yeneceklerdir diyor. Fakat bu savaşı daha olmadan bildiriyor. Ve henüz yenilmişlerken yeneceklerdir diyor. 3 ile 9 yıl içinde yedileri bir zaman aralığı veriyor. Ve hakikaten 7 yıl içerisinde yendikleri görülüyor. Yani Allah'ın verdiği bilgi kesin olarak gerçekleşiyor. Allah kaderde bu şekilde yarattığı için. Şimdi Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtiliyor. Bunun Arapçası da Edna Elart kelimesi. Edna Elart olan bu ifadedeki Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir. Ve en alçak anlamına gelir. Ard ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna Elart ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına geliyor. Dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın Bizansların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü Havzası olduğunu görüyoruz. Bakın burada fotoğrafını da gösteriyor. Dünyanın en alçak yeri, yani bütün dünyanın en alçak yeri Lut Gölü Havzası hakikaten. En alçak yeri diye geçiyor. Edna Elart kelimesi geçiyor Arapçada. En alçak anlamına geliyor. Hakikaten bu da tabii günümüzde anlaşılan bir gerçek. En alçak yeri olduğunu görüyoruz. Yani Allah ayette henüz olmamış olan bir savaşı, bu savaşı kimin kazanacağını ve o savaşın nerede geçtiğini, dünyanın en alçak yeri olduğunu bildiriyor. Ve bu tam olarak gerçekleşiyor. Çünkü kaderi, bütün geçmiş ve geleceği bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içerisinde yaratan Allah'tır. Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşir. İşte Allah bize Kur'an'da aynı zamanda ve çok sayıda ayette İslam'ın hakim olacağını bildiriyor. Ve bu da mutlaka gerçekleşecek. Dün bir kısım ayetleri okumuştuk inşallah. Bugün yine Nur suresi 55. ayetle başlayalım ve dün okumadığımız ayetleri tekrar okuyalım. Allah bakın Nur suresi 55. ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Burada Allah vaat ettiğini bildiriyor. Kime vaat ettiğini bildiriyor inşallah? Samimi Müslümanlara, samimi inanan kullarına. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, Allah burada onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, yani onlardan öncekilere nasıl dünya hakimiyeti verdiyse ve Kur'an'da da kimlere verdiğini bildiriyor Allah. Hazreti Süleyman'a dünya hakimiyeti verdiğini bildiriyor ve Hazreti Zülkarneyn'e dünya hakimiyeti verdiğini bildiriyor. Nasıl Hazreti Süleyman'a ve Hazreti Zülkarneyn'e dünya hakimiyeti verdiyse, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Onlara da diyor, samimi inanan kullarıma dünya hakimiyeti vereceğim diyor. Mehdi ve talebeler olduğunu anlıyoruz inşallah. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, yani İslam dinini hakim kılacak, hakim kılacağım diyor Allah inşallah. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Korku ortamı, oluşan önceki korku ortamı, deccaliyet ortamı, ki hakikaten 20. yüzyıla baktığımızda bunun böyle olduğunu görüyoruz. Bütün savaşlar, kan dökmeler, yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti bu yüzden. 350 milyondan fazla insan öldü ve şehit oldu 20. yüzyılda. Milyarlarca insan buna savaşlardan etkilendi, sakat kalanlar, öksüz yetim kalanlar oldu. Aileler yok edildi, şehirler yok edildi. Bir korku ortamı vardı. Allah korku ortamından sonra güvenlik ortamı, bu da işte Hazreti Mehdi döneminde yaşanacak olan altın çağ dediğimiz döneme işaret edildiğini görüyoruz inşallah ve Allah'ın vaadi var. Ebced hesabı yaptığımızda da onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak bölümünün ebcedi miladi olarak 2013 yılını veriyor maşallah. Tam yaşadığımız döneme bakıyor. Şimdi biraz önce gördük, Allah ne diyorsa odur. Bizans ordularından bahsediyor, bir savaştan bahsediyor, savaşta kimin yeneceğini söylüyor. 3 ile 9 yıl içerisinde diyor, 7 yıl içinde Allah'ın dediği tam Allah'ın dediği şekilde gerçekleşiyor. Ve nerede olduğunu da bildiriyor Allah. Dolayısıyla İslam'ın hakimiyetini bildiriyor Allah. Peygamberimiz döneminde dünya hakimiyeti olmadı İslam'ın. 1400 senedir de bu olmadı. Demek ki bu ahiretten önceki son dönemde, ahir zamanda Hazreti Mehdi ile olacak olan dünya hakimiyetini kesin olarak Allah'ın vaat ettiğini görüyoruz inşallah. Zaten Peygamberimiz de hadisinde şöyle buyuruyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya 5 kişinin hakim olacağını söylüyor. Bunlar Hazreti Süleyman, Hazreti Zülkarneyn ve küfürden de Nemrut ve Buhtun Nasır ve 5. olarak da evlatlarından Mehdi diyor inşallah. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'ya birlikte Allah dünya hakimiyeti vereceğini, samimi kullarını, bakın o çok önemli, samimi kullarına bunu vaat ediyor Allah. Ve Allah'ın vaadi olduğu için de mutlaka gerçekleşiyor. Çünkü Allah ayetin, bakın dikkat ederseniz, hiç şüphesiz diyor. Yani hiç şüphesiz olacak bu inşallah.
İnşallah hocam. Kur'an'da çok var inşallah İslam'ın dünya hakimiyetine işaret eden hakikaten çok ayet var. Onlardan biri de 58. surenin 21. ayeti, Mücadele suresi. İnşallah şöyle diyor Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Bakın Allah yazmıştır diyor. Yani Kur'an'da yazmış ve kaderde de aynı şekilde takdir etmiş olduğunu görüyoruz. Andolsun. Bakın bu yemin ifadesi hep hakimiyet ayetlerinin başında veya ilgili kısmında mutlaka bulunuyor ekseriyetli olarak. Bu çok dikkat çekici bir şey. Allah yemin ediyor. Yani Allah'ın yemini, Allah vaadinden dönmez. Mesela Allah yemin ettiği zaman bir şey, o çok kuvvetli bir şeydir. Yani o dikkat edilmesi gereken ve hakikaten gerçekleşecek olan, kesin olan bir şeydir. O yüzden yemin çok önemli. Bakın Allah ben galip geleceğim diyor. Allah kendisinin galip geleceğini söylüyor. Yani Allah ve taraftarları kimler? Elçilerim de. Allah'ın elçileri. Peygamberler ve Allah'ın izniyle ahir zamanda Mehdi. Mehdi de Allah'ın elçisi. Resulullah Efendimiz'in hadisinde cennetle müjdelenen sahabeler ve akrabalar, kişiler arasında geçen çok önemli bir elçi. Yani Hazreti İsa'nın kendisine veziri olduğu, değil mi? Bir peygamber olarak ahir zamanda kitap getirmiyor, Kur'an'a tabi oluyor. Ama mucizatlı bir peygamber ve Allah'ın çok özel yarattığı, değil mi? Dünya üstünde Hazreti Adem'den sonra Hazreti İsa gibi bir şahıs yok, babasız olarak yaratılan. Allah'ın çok özel yarattığı, mucizelerle donattığı muhteşem bir peygamber Ve o Mehdi'ye vezir oluyor. Bakın yani Mehdi peygamberlerin bir cüzüdür diyor Allah. Yani böyle bütün güzel özelliklerinin peygamberlerin hemen hemen hepsinin birleştiği çok büyük bir elçi. Çok büyük bir elçi ve hakikaten dünya çapında İslam ahlakının hakimiyetine vesile olacak bir elçi elbette ki önemlidir ve hakikaten makamı da o öyle algılanmalı insanlar tarafından, değeri, kıymeti Allah'ın izniyle. Ve Allah vaat etmiş, andolsun ben galip geleceğim ve elçilerimde. Bakın ayetin ebcedi de 2039. Bu çok açık bir vaat. İslam'ın dünya hakimiyetine çok açık bir vaat inşallah. Allah, gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır diyor. Bakın insanların bazılarında böyle bir ümitsizlik var. Nasıl şu anda böyle zulümler olurken dünyada, İslam aleminin karanlık üstünde çökmüşken, değil mi? Cinayetler olurken, şehit edilirken Müslümanlar birçok ülkede. Güya deccaliyetin daha üstün olduğu gözükürken silahça, değil mi? Ve zulümce böyle ezilmiş gözüküyor Müslümanlar, nasıl böyle bir şey olacak? Nasıl olur dünya hakimiyeti İslam'ın diye düşünmek bir iman zafiyetidir. Çünkü İslam'ı dünyaya hakim olacak olan insanlar değildir. Allah onları sadece vesile kılacaktır. Allah kendisi vaat etmiştir. Allah yapacaktır. O yüzden Allah diyor, Allah en büyük kuvvet sahibidir. Bütün güç ve kudret Allah'a ait. Ve Allah vaat ettiği için Allah yapacaktır. Vesile kılacaktır Mehdi'yi. Onun Hadi isminin tecellisi olan, hidayete vesile olan kişinin tecellisi olarak inşallah. Mehdi de peygamberlerin bir cüzüdür. Yani Allah katında kıymetli bir elçi olarak, yanlış telaffuz ettiysem demin tekrar düzeltmek için söylüyorum. Peygamberlerin, elçilerin bir cüzüdür Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Tabii bu çok büyük bir müjde inşallah. İslam'ın dünya hakimiyeti. Çok şanlı, şerefli olacak ahir zaman. Çok özel bir dönem çünkü ahiretten önceki son dönem anlamına geliyor. Ahir zamandan sonra kıyamet var. Yani ahir zamanın bitiminde kıyamet oluyor inşallah. Allah yine başka bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Elçilerini hidayet ve hak dün üzere gönderen odur. Burada Mehdi işareti olduğunu görüyoruz. Çünkü Mehdi zaten hidayetle aynı anlama geliyor. Hidayete vesile olan anlamına geliyor Mehdi. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Bakın İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacağını bildiriyor Allah. Ve müşrikleri hoş görmese bile diyor ayetin devamında. Şimdi İslam'ı o zaman bu ayetten şöyle bir anlamı şöyle oluyor tabii ki, işari anlamı. İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Bu Darwinizmi, materyalizmi de kapsıyor. İkisi de sahte din. Bunların batıl pagan dinleri, ona karşı İslam hakim olacak bir kere inşallah. Ayrıca başka dinler de var biliyorsunuz. Budizm var, işte başka dinler var. Ayrıca kitap ehlinin ve tahrif edilmiş olduğu için inşallah Hristiyanlık, Musevilik de var. Allah İslam'ı yani bu ayette tek din olarak dünyaya hakim edeceğini bildiriyor. İnşallah o zaman Hristiyanlar da, Museviler de Müslüman olacaklar. Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın vesilesiyle ve Hazreti Mehdi'nin çalışmalarıyla İnşallah hadislerden bu anlaşılıyor ve hocamız açıklamıştı bunu. Tam Müslüman olma eğilimine geldiklerinde Bediüzzaman Said Nursi söylüyor. Tam Müslüman olmak üzereyken mucizatlı bir peygamber olan Hazreti İsa'yı da gördüklerinde tamam deyip Müslüman olacaklar inşallah. Kur'an'a tabi olacaklar. Aynı şekilde Musevilerin de, ki Tevrat'ın orijinali bulunacak, İncil'in orijinali bulunacak inşallah. Yine Allah şöyle buyuruyor. Ki o elçilerini hidayetle ve hak diniyle diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Dediğimiz gibi bütün dinlere karşı İslam'ı tek din olarak, bakın, dünyaya hakim olacağını anlıyoruz. Ama bu tam bir hakimiyet. Yani bu Çin'i de kapsıyor, Rusya'yı da kapsıyor, Japonya'yı da, Amerika'yı da, Afrika'yı da, Rusya'yı da inşallah. Bütün İslam dünyasında inşallah. Her tarafta hakim olacak. Yani bütün dünyada hiç olmadığı gibi, eşi benzeri olmayan bir şekilde. Çünkü insanlık en kalabalık dönemini yaşıyor günümüzde. 7 milyar insan var. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar kalabalık ve yapı olarak da mesela internetin, televizyonların olduğu bu kadar yaygın, deccaliyet sisteminin bu kadar yaygın olarak hakim olduğu bir dönem de olmadı. Şiddetli bir dönem de olmadı. Yani deccaliyet şu anda, ki Darwinizm ve materyalizm tarihte hiç olmadığı şekilde hakim olmuştu 20. yüzyılda. Allah da Hazreti Mehdi'yi göndererek inşallah Hazreti İsa ile birlikte, ki onun imamıdır Hazreti Mehdi, İslam dinini hiç olmadığı şekillere hakim kılacak inşallah. Yine başka bir ayette Allah, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bunu kimler yapıyor işte? Darwinistler yapıyor, materyalistler yapıyor, Darwinizm, materyalizmi propagandasını yapıyorlar. Aynı zamanda müşrikler, münafıklar, hepsi İslam hakim olmasın diye büyük bir çaba içerisinde, tabii bir kısım insanlar bunlar, Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama Allah diyor ki, oysa kafirler istemese de, inanmayanlar istemese de, ne kadar mücadele ederlerse etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Yani Allah İslam'ı tamamlamayı istiyor ve olup bitmiştir bu. Yani onların yapma ettiklerinin hiç önemi yok. İslam Hazreti Mehdi ile Mehdi'nin imamlığında, liderliğinde inşallah eze eze, söke söke dünyaya hakim olacak. Çünkü Allah istiyor ve Allah yaratmış zaten. Allah'ın yarattığı bir kader bu. Yine Allah müşrikler istemese de o dini, İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Hakikaten bir kısım müşriklerin, ki müşriklere bakan ayetler münafıklara da bakar aynı zamanda. Münafıkların İslam'ı dillerini eğip bükerek, haşa Kur'an'a hurafeleri ekleyerek, Kur'an'dan çıkartmalar, eklemeler yaparak günümüzde faaliyet yaptıklarını alenen görüyoruz. Fakat Allah diyor ki müşrikler istemese de bu, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar hurafe ekleseler, dini tarif etmeye çalışsalar, İslam'ın hakim olmaması için ne gerekiyorsa yapsalar, Allah diyor din İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Hazreti Mehdi'yi gönderen odur bütün dinlere üstün kılmak için. Yani onların çabalarının hiçbir faydası olmayacak. Hatta renk olacak onların bu çabaları inşallah. Hazreti Mehdi, çünkü hadislerde bildirildiği gibi öyle bir örnek vermiş ki peygamberimiz, hocamız da anlatmıştı bunu. Önüne diyor dağ çıksa diyor, dağ diyor ezip geçer diyor. Yani Allah kahredici bir güç veriyor. Allah'ın verdiği bir güç bu. Güç Allah'ın tabii inşallah. Çünkü Allah andolsun ben galip geleceğim, elçilerim de diyor. Hazreti Mehdi'yi de inşallah mutlak galip getiriyor Allah. Hizballah inşallah, Allah Cabbar sıfatıyla, kaderde de yaratan Allah inşallah, ezip geçireceği şekilde zafer veriyor maşallah.
Maşallah. Fetih suresi 1. ve 3. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yönelik ayet, ilk tabii anlamı olarak. Öyle ki, devam ediyor ayet, öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını, her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin. Bakın, bu ayet Hazreti Mehdi'ye işaret eden bir ayet. Peygamber Efendimiz'e ilk olarak bakan birinci derecede, ama işari anlamda ve gerçekten ahir zamanda dünya hakimiyeti çok büyük bir olay. Yani kıyamete yakın Allah dinini bütün dinlere üstün kılacak, dünyada bir herkesin Müslüman olmasını sağlayacak olan büyük bir fetih. İşte o fetihe işaret ediyor Cenab-ı Allah. Ebced'i de 1979. Bakın maşallah. Yani tam Hicri 1400. Tam Mehdi'nin çıkış tarihi. Yani bu ayetlerin hakikaten tam ahir zaman tarihlerini vermesi büyük bir mucize demişti hocamız. 3000 verebilir, 2500 verebilir, 4000, yani binlerce sayı var. Tam ilgili ayet, tam mesela Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor yani. Ve seni, sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin diyor Cenab-ı Allah. Belli ki o zafer verilecek kişiyi Allah ebcediyle de süslüyor, ona işaret ediyor. Kalp daha zannı galiple tatmin bulan bir güçlendirme olmuş oluyor. Hakikaten ebced mucize. Ayetin ifadesi zaten açık. Müslümanlara Allah zafer vereceğini, zaferiyle yardım edeceğini vaat etmiş. Yani doğru yolda ve fetih olacağını vaat etmiş. İslam'ın dünya hakimiyetine çok açık bir işaret. Fetihle ilgili başka bir ayet, yine Fetih suresi 27. ayette. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Bakın, yine size yakın bir fetih. Şu anda yani Allah yakın zamanda bir İslam'ın dünya hakimiyeti olacağını vaat ediyor. Yakın bir fetih diyor. Hakikaten şu anda Allah'ın izniyle dünyada zaten yani fikri olarak, inanç olarak tam bir zafer. Yani hocamızın Darwinizmi, yani Allah'a inkar eden felsefe. Yani biz Darwinizm diyoruz ama bu Üstad Bediüzzaman Seyitmiş'te bunu açıklıyor. Bu diyor Allah'a inkar eden felsefedir diyor. Hocamız da anlatıyor. Allah'ın varlığına karşı savaş açmış. Onun karşısında mücadele edenlerin sığındıkları tek ideoloji, tek fikir. Onun üstüne bina ediyorlar her şeyi. Değil mi? Bütün ideolojiler onun üzerine bina ediyorlar. En altında temel o var. O yüzden önemli ve dünyada şu anda hocamız gümbür gümbür bütün o ideolojilerin hepsini yok etti. Değil mi? Yani bilimsel izahlarla hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını, kendi kendine hiçbir şeyin olamayacağını, bütün varlık aleminin yaratıcısının Cenab-ı Allah olduğunu bütün delilleriyle ortaya koydu. Değil mi? Mesela yaratılış atlası. Bunlardan bir tanesi. Ama sadece bu bile yetti. Avrupa hop oturup hop kalktı. Değil mi? Avrupa parlamentosunda alıp kitabı gösterdiler mesela. Avrupa Parlamenterler Birliği'nde kitabı gösterdiler. Bu ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. İşte bütün o ideolojileri şu anda yok etti Allah'ın izniyle, hocamız vesile oldu. Değil mi? Zaten fetih gönüllerde ve kalplerde yerleşmiş oldu. Şimdi %95 mesela ülkemizde Allah'ın izniyle Allah'a inanç oranı. %95. İnanmayan çok marjinal bir kesim kaldı. Halkta Allah'a inanç artıyor. Ülkemizde çok artıyor. Amerika'da çok artmış durumda. %60'larda. Avrupa'da artıyor. Doğu'da artıyor. İslam her yerde yükseliyor. İşte hocamız buna vesile oldu Allah'ın izniyle. Bu zaten gönüllerde, kalplerde, akıllarda bir fetihtir. Allah'ın izniyle bunun toplumla yerleşmiş hali, ahlakın herkese yerleşmiş halinin de yakın olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah inşallah.
İnşallah. Yine başka bir ayette Allah, kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, veli edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Yani Allah hakikaten, bakın bu Kur'an'ın verdiği, Allah'ın verdiği bir sır inşallah. Hiç şirk koşmadan samimi olarak, tam samimi olarak iman edildiği takdirde diyor Allah, onlara diyor ben diyor hakimiyet vereceğim diyor. Yani bu tabii baktığımız zaman Hazreti Mehdi'ye, talebelerine, bir de tabii ki Hazreti İsa ve talebelerine baktığını görüyoruz inşallah. Tam samimi olarak böyle, ki onlara samimi olarak iman eden Müslümanlara ve diğer samimi iman eden Müslümanlara inşallah. O zaman Allah hakimiyet vereceğini bildiriyor dünya çapında. Şimdi 1400 yıldır hiç gerçekleşmediğine göre dünya hakimiyeti, bu ayetler mutlaka gerçekleşecek. Yani Kur'an'da hiçbir şey boşuna söylenmemiştir inşallah. Ki bakın çok sayıda ayet, yani daha çok sayıda ayet daha var inşallah. Dünya hakimiyeti vaat ediyor Allah. Fetih diyor, değil mi? Arza salih kullarım mirasçı olacaktır diyor. Sizi hiç şüphesiz diyor, nasıl sizlerin öncekileri diyor iktidar sahibi kıldıysak sizi de iktidar sahibi kılıp dininizi sağlamlaştıracağım diyor, hakim kılacağım diyor. Bakın kaç tane ayette Allah, ve diğer ayetlerde de mesela şöyle söyleyelim, bunlar da ahir zamana bakıyor işari olarak. Mesela Allah bir ayette Hazreti Davud'dan bahsederek şöyle diyor: ey Davud, gerçek şu ki biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, istek ve tutkulara, hevaya uyma. Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şiddet bir azap vardır. Sad suresi 26. Bakın burada Allah ey Davud diyor. Tabi birinci anlam olarak Hazreti Davud'a baktığını görüyoruz. Ama işari anlam olarak Hazreti Mehdi'ye bakıyor bu inşallah. Hazreti Mehdi de zaten Davud soyundan olacaktır. Gerçek şu ki biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. Yeryüzünde halife, bütün dünyanın halifesi Hazreti Mehdi olacaktır inşallah. İslam'ın tam hakimiyeti ve bütün dünyanın da halifesi, imamı, lideri inşallah Hazreti Mehdi olacaktır. Hatta ulul azm bir peygamber olan Hazreti İsa da imam olarak kabul ediyor. Beraber birlikte namaz kılacaklar, ki çok önemli bir alamettir bu, bakın. Hazreti Mehdi'nin biz artık böyle Allahu alem Mehdi olur dediğimiz zaman, birincisi İslam'ı hakim kılmış olması, Hazreti Mehdi'nin bütün ateist felsefeleri ortadan kaldırmış olmasıyla tanıyacağız inşallah. Darwinizm, materyalizmi, İslam'ın dünya hakimiyetine vesile olmasıyla anlayacağız. Ayrıca bir de Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldıklarında Hazreti İsa Hazreti Mehdi'yi istemediği halde iterek arkasından imamlığa geçiriyor inşallah. Ve Hazreti Mehdi de bütün dünyanın imamı oluyor. İşte bu alametler, bu çok büyük alametler. İslam'ın hakim olması ve Hazreti İsa'nın da imamı olması çok büyük alametlerle artık Allahu Alem olur diyeceğiz ki bütün fiziksel alametlerinin de üstünde tecelli ettiğini göreceğiz böyle milimetrik olarak. Ama sadece fiziksel alametler değil, dediğim gibi İslam'ın hakimiyetine vesile olmuş olması dünya çapında, bütün dünyada ve Hazreti İsa'nın da namazda birlikte namaz kılıp imamlığa geçirmiş olması çok büyük alamet olacak inşallah o zaman. Tabii yine de Mehdi mutlaka odur denmez demişti hocamız. Bu çok önemli, bakın inşallah. Allahu Alem odur diyeceğiz inşallah hüsnü zanla. Zaten Allah'ın izniyle tanınmış olacak, yani o şekilde kendini belletmiş olacak. Fakat ayetlerde bakın görüyoruz bunu. Allah'ın vaadi var. Allah andolsun diyor. Allah hiç şüphesiz diyor. Ve bu mutlaka gerçekleşecek. Zaten alametlerini görüyoruz bunun. Yani bugünkü ortama baktığımızda bunun alametlerin gerçekleştiğini çok net olarak görüyoruz. Peygamberimizin bildirdiği 150'den fazla alamet bir kere gerçekleşti. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi. Bütün Afganistan'ın işgali, ondan sonra kuyruklu yıldızların geçmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları, tarihte ilk defa olan Kabe'de kanlı baskın, Fırat'ın suyunun tarihte ilk defa kesilmiş olması, Azerbaycan'ın işgali, binalardaki yükselme, ondan sonra Lulin kuyruklu yıldızının çıkması, iki uçlu olması, ondan önce kuraklığın olması, ondan sonra yağmurların alabildiğine bollaşması, hatta insanların şikayet etmesi, bütün baraj kapakları açılıyor şimdi. İran-Irak savaşı, Irak'ın işgali, Irak'ın üçe bölünmesi, para biriminin ortadan kalkması. Irak ordusunun bakın o kadar detay veriyor ki peygamberimiz. Ordu diyor çölde kaybolur diyor. Yani tarihte böyle bir şey var mı, bir ordunun kaybolması bugüne kadar? Hiç yok. Hakikaten Irak ordusu dünyanın en güçlü ordularından biri kabul ediliyordu. Hatta kafa tutuyorlardı. Gelin size şöyle yaparız böyle yaparız diye savunma bakanları konuşuyordu televizyonda. Amerikan ordusu geldi, tam hadiste peygamber efendimizin detay verdiği gibi ordu lağvedildi, yok oldu. Yani tek bir mermi dahi atılmadı. Uçakları kumların, çöldeki kumların altından çıkardılar. Hadis onu söylüyor. Kumların altında yok olur diyor ordu diyor. Hakikaten oldu. Yani çok büyük mucize. Yani makul, aklı başında düşünen, biraz düşünen bir insan, bakın sırf bu alamet hadiste bildirilmiş olsa ve sırf bu gerçekleşse tamam der. Hazreti Mehdi geldi der, ayrı zamandayız der. Ya da sadece Keba'nın şeyin Fırat'ın suyunu kesilecek demiş olsa peygamberim efendimiz. Diğer bütün 150 alameti bırakalım. Sadece bunu görse tarihte ilk defa Fırat'ın suyu kesiliyor tamam der. Hazreti Mehdi geldi ayrı zamandayız. Bunun gibi 150'den fazla alamet gerçekleşti. Yani birilerinin hala direniyor olması çok manidar. Tabi saflığından ve cahilliğinden yapanları tenzih ederiz. Ama bir de kasıtlı olarak faaliyet gösteren kimler var? Başta münafıklar ve bazı müşrikler var. Bakın bu çok önemli. Kur'an'lara dikkat çekiliyor buna zaten inşallah. Özellikle münafıklar İslam için, Müslümanlar için en büyük tehlike. Çünkü bunlar iki yüzlü varlıklar. Bunlar inanmayanlar gibi, kafirler gibi olmuyor. Kafir olan, yani Allah'a inanmayan biri, Allah'ı inkar eden biri söylüyor zaten. Yani çok defa şahit olmuşuzdur. Ben diyor inanmıyorum diyor. Ona tabii Allah hidayet versin, tebliğ yaparız, anlatırız ama kendini belli ediyor, sahtekarlık yapmıyor. İnanmadığını açıkça söylüyor. Halbuki münafık, inanmadığı halde inandık diyen ikiyüzlü, son derece sahtekar bir varlık, ahlaksız. Bundan dolayı İslamiyet'e karşı yaptığı faaliyetlerle büyük tehlike. Ama mağlup olarak yaratılmış. Ama kendisi farkında değil bunun. Ahmak kafasıyla, şeytanın zekasıyla zekalanmış ama süper ahmak, şeytan gibi. Şeytan da çok ahmaktır. Haşa, Allah'a isyan ediyor en başta. Allah Hazreti Adem'e secde edin dediklerinde enaniyetinden ve kibirinden dolayı. Halbuki o kadar ahmak ki kendisini Allah'ın yarattığını, Allah'ın emrettiğini, itaat etmesi gerektiğini düşünemeyecek kadar ahmak. İşte münafıklar da tıpkı şeytan gibi. Şeytan işlerine giriyor, hatta onların tam adamı oluyor. Şeytanın yayası oluyor ayette bildirildiği gibi. Onun kadar ahmak. Allah'ın kendisini bir kader üzere yarattığını, aslında Allah dilediği için o yaptıklarını yaptığının farkında değil. Fark burada. Bu yüzden kaybetmeye de mutlak mahkum. Allah kaybetmiş olarak onu yaratıyor. O böyle tek amacı vardır onun. Domuzun, hocamızın dediği gibi, pislik yerinde yapışıp Orada kan emmek. Ama ahirette de kan ve irinle beslenecek inşallah. Allah cehennemi vaat ediyor çünkü.
Evet inşallah. Münafıklardan mı devam edelim o zaman?
Evet. İstersen bir gene bir özelliklerini devam edeyim. Ondan sonra Altı Hocam. Mesela münafıkların, bakın, o kadar ahlaksız, o kadar ahmaklar ki, kızdırma amaçlı ilk bakışta dine uygun gibi görünen bazı ifadeleri oluyor. Böyle itiraz edemeyeceğini düşündükleri, kendi ahmak kafalarıyla sahtekar konuşmalar yapıyorlar. Mesela Allah örnek vermiş. Şeytandan Allah'a sığınırız. Evlerimiz açıkta diyorlar Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan bir grupta hani şöyle demişti. Ey Yesrib Medine halkı, artık sizin için burada kalacak yer yok. Bir kere hep böyle fitne çıkarmak, Müslümanları geride bıraktırmak, davadan geri döndürmek, mücadele etmelerini engellemek için hep böyle sahtekar konuşmalar yapıyorlar. Sanki Müslümanları düşünüyorlar, onları koruyup kolluyorlarmış gibi. Şu halde dönün. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Şimdi peygamberle bir mücadele var. Bu hep böyle olmuştur. Yani peygamberlerin gönderiliş sebebi inşallah Allah mücadele etmek için, dinin tebliğ edilmesi için müjde verici, uyarıcı olarak peygamberlerini gönderiyor, elçilerini gönderiyor inşallah. Dolayısıyla peygamberimiz döneminde de böyleydi yani. Hakikaten peygamberimiz var gücüyle mücadele ediyordu dinin yayılması için ve başarılı da kıldı Allah. Fakat münafıklar, bakın, mücadele ortamında en ufak bir risk gördüklerinde hemen hopluyorlar. Hiçbir şekilde mücadeleye girmek istemiyorlar. Cihat etmekten şiddetle kaçınıyorlar. Onlar bir yer bulsun diyor Allah. Mesela mağara bulsalar diyor, hemen dönüp oraya koşarak giderlerdi diyor, kaçarlardı diyor. Böyle bir ahlaksız yapıları var işte. Ahlaksız ve şerefsiz. Mücadeleyi yarıda bırakıp o kutlu peygamberimizi, Hazreti Mehdi döneminde de Mehdi'yi yarı yolda bırakıp kendi akıllarınca kaçmak en büyük hedefleri. Ama burada uydukları bahane, bakın, çok Allah dikkat çekiyor. Evlerimiz açıktır. Yani ya diyor, bizim akrabalarımız var. Sanki peygamber bilmiyormuş gibi haşa. Ona akıl öğreterek, bizim akrabalarımız var, ailemiz var, evlerimiz var, onlara bakmak lazım. Sanki peygamber bunu bilmiyormuş gibi akıl öğretme üslubunda kaldı ki, bakın burada hangisi daha önemli? Onun o pis domuzun pislik yeri mi önemli korumak için, kullanması için, yoksa bütün dünyadaki ailelerin, bütün Müslüman dünyasındaki ailelerin korunması mı önemli? Tabii ki ikincisi, değil mi? Zaten peygamber de tabii ki herkesten daha iyi biliyor. Bunun için zaten mücadeleye giriyor. Yani İslam hakim olsun, Müslümanlar ezilmesin, rahat içinde yaşasınlar inşallah, din tebliğ edilsin, kafirler de iman etsinler Allah'ın dilediği ölçüde inşallah, din hakim olsun diye mücadele ediyor. İşte bunlar dine uygun gibi görünen, güya itiraz edilemeyecekmiş gibi hazırlanmış, kızdırmayı amaçlayan böyle konuşmaları var münafıkların. Yani bu çok örnekleri var tabii. Mesela Allah samimiyetsini, ahlaksızlığını sezdirmediğini zannediyor. Mesela Allah dileseydik inkar etmezdik diyorlar. Allah'ın eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecekmişiz gibi böyle. Hep böyle bahanelerle kişiliklerini aslında ortaya koyuyorlar. Mesela ya da mücadele etmeyi bilseydik demeleri Kur'an'da dikkat çekilmiş. Allah diyor ki, eğer güç yetirseydik muhakkak seninle birlikte savaşa çıkardık diye sana Allah adına yemin edecekler. Güç yedirseydik niye savaşa çıkmayalım diyorlar. Kendilerince konuyu böyle kitleyecek bir hale getirmeye çalışıyorlar. Ya siz ahlaksız yani, bakın bu şeyler, pislikler. Mücadele etmeyi bilmiyoruz diyor. Sahtekarlık yapmayı biliyorsun demişti hocamız. Buna gücün yetiyor. Mücadele etmeye gelince, ah biz mücadele etmeyi bilmiyorduk. Aman bizim evlerimiz de açık, biz dönelim. Bir de havanın mesela sıcaklığını. Sanki peygamber bilmiyor mu bunu? Yani Allah tabii şunu vurguluyor özellikle. Süper sahtekarlar, korkaklar, ahlaksızlar ve şeytani bir yapılanmayla yapılanmışlar. Buna dikkat çekiyor Allah. Ama gidiyor inkarcıların en önüne geleniyle, işte hocamızın dediği gibi domuzun pis yerine yapışıp oradan nemalansın. Yani varsa yoksa bir çıkar. Bütün amaçları bu. Hatta burada bunu yaparken de mesela kardeşlerine bize gelin derler diyor Allah'a ayette. Hatta bundan da aklı zayıf olanların, imanı zayıf olanların etkilenebileceğini görüyoruz. Zaten onlara özellikle yanaşarak gelin bize katılın diye kardeşlerine çağrıda bulunduklarını bildiriyor Allah. Fakat burada önemli olan onun için akrabalık bağı değil. Akrabalık bağı sadece ona menfaat getirdiği zaman önemlidir demişti hocamız. Yoksa müminse akrabası, onun için hiç önemi yok. Ama onun için menfaat sağlayacak bir akrabası, para getirecek bir yer, yemek besleyeceği, o pislik midesini dolduracağı bir menfaat olduğu zaman o akrabalık bağını güya gözetiyor, öne çıkartıyor. Onun dışında hiç önemi yok. Münafıkların böyle bir yapısı var.
Evet. Münafıklar Allah'a iman etmiyorlar. Ayetin ifadesinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Bakın, Münafık'ın suresi. 3. ayet. Bu onların iman etmeleri, şeytanların Allah'a sınırın, bu onların iman etmeleri, sonra inkar etmeleri dolayısıyla böyledir. Böylece kalplerin üzerini mühürlemiştir. Artık onlar kavrayamazlar. Önce iman ediyor. Ondan sonra müminlerle beraberken inkar ediyor. İnkara giriyor. Ama kendini inanıyormuş gibi gösterip bu sefer bütün her şeyi kendi nefsine uydurmaya çalışıyor. Değil mi? Kur'an'ı kendi nefsine uydurmaya çalışıyor. Allah için mücadeleyi kendi nefsine uydurmaya çalışıyor. Yani her şeyi bu sefer kendi nefsini ilah edindiği için Allah'ı ilahlıktan haşa çıkartıp kendince kim kalıyor geliyor? Kendi nefsi kalıyor. O nefsini ilah ediniyor. Nefsi ne isterse onu yapmak istiyor. Şimdi nefsi rahat etmek istiyor. Mesela mücadele zorlu bir şey, kolay bir şey değil. Nefsin ağrına gider. Belki uykusuz kalacak, belki çok çalışacak. Değil mi? Enerjisini fazla sarf edecek, birçok şeyi belki öncelik olarak olması gerekenleri öne alacak. Nefsinin istediklerini arka plana atacak. Değil mi? Dünyevi şeylerden vazgeçecek. Birçok şeyi tercih etmesi gerekiyor. E bu nefsi, nefsinin canı yanar. Ama adam kendi nefsini ilah edinmiş. Ne yapacak o zaman? İnkarcılar gibi değil. İnkarcı baştan zaten söylüyor, ben inanmıyorum diyor ateist mesela. Ama bu diyor ki ben çok çok inanıyorum diyor. Çok iyi Müslümanım, takvayım da ben diyor. Yani hep en iyisini istiyorum diyor. Ama böyle konuşuyor fakat kalbinden iman etmiyor. E şimdi Müslümanların içinde nasıl yaşayacak bu adam? Ayrılacağı, gideceği zamana kadar bu sahtekar yüzüyle yaşayacak. İnanmayacak ama inanıyormuş gibi gözükecek. Ve her şeyi de nefsine uydurmaya çalışacak. Mücadeleden geri kalmak için çeşitli bahaneler uyduracak. Kendi şahsi, diyor ya, hava sıcaktı diyecek. Evimiz açıkta diyecek. Halbuki Allah yalan söylüyorlardı diyor. Yani kaçmak istiyorlar adamlar. Kaçmaya kılıf uyduruyor. İşte şurada benim şeyim zarara uğradı diyecek mesela. E sen Allah'tan bir yarar bekliyorsun. Dünyevi bir zarar için Müslüman olunmaz ki. Allah'tan bir yarar ummak için, değil mi? Allah'ın rızası, rahmeti, cenneti için Müslüman bunu güder, bunu ister. Bunun için yaşar, Allah rızası için yaşar yani. Münafık hemen mesela bir şeyden zarar görür dünyevi. Bir imtihandır o. Allah diyor sizi mallarınızla, canlarınızla, mallarınızdan canlarınızdan eksiltmekti, değil mi? Biraz korku, biraz açlıkla imtihan edeceğiz diyor şeytandan Allah'a sınırım. Hemen bir şey olduğunda mesela bir korku, ölüm korkusu geldiğinde hemen pır yani veyahut bir açlık olduğunda hemen dayanamaz. Mesela hemen şeyinden döner. Yani böyle Allah'a olan sevgisi, imanı güçlü olmadığı için sonra da zaten tamamen ondan inkara geçtiği için en ufak imtihanda, en ufak şeyde hemen kendini bırakır ve dünyayı seçer. Gider başkalı inanmayanlarla dost olur. Allah diyor ki müminleri veli edinin diyor. Müminler birbirinin velisidir diyor. Münafık gider Allah'a inanmayanı dost edinir, onu kendine veli edinir. Ondan sonra gider onlarla işbirliği yapar. Müslümanlara, müminlere iftira atmaya kalkar. Mesela basında aleyhinde haber çıkartır. Hiç olmadık böyle halkın arasında böyle şey uyandıracak, infial uyandıracak sözleri araya katarak, kandırarak halkı, Müslümanlar, müminler hakkında iftiralarda bulunur. Çünkü kendi istediği gibi bir yaşam olmasını isteyecektir. E müminler de buna karşıdır, değil mi? Ahlaklı bir yaşam, değil mi? Toplumsal bir yaşamda herkesin Kur'an ahlakıyla yaşamasını isteyecektir. E bunlar nefsine göre yaşayıp bencilce ve hoyratça menfaatlerine uygun olarak yaşamak istedikleri için zaten o ahlakın dışında, değil mi? O herkesi kendine benzetmek isteyeceği için gider inanmayanlarla işbirliği yapıp o iyi olan Müslümanların, müminlerin ortadan kaybolmasını, yok olmasını ister. Mesela ahir zamanda Hazreti Mehdi için bu olacaktır. Hazreti Mehdi'nin talebeleri için bu olacaktır. Onlara iftiralar atılacak. Hocamız her zaman anlatıyor bunları. Ayetlerle de sahibi. Sizi incitici sözlerle incitmek isterler diyor. Tuzak kurarlar. Değil mi? aleyhte sözler söylemekte, tutuklamak isterler diyor, hatta öldürmek isterler diyor. Değil mi? Hocamıza mesela kaç defa suikast girişimi oldu.
Evet.
Yani münafıklar tarafından yapılıyordu bunlar. Komplolar kuruldu, değil mi? Birçok komplolar kuruldu.
Hazreti Metin öncüsü olarak tabii aynı şekilde tecelli ediyor ayetler, elhamdülillah.
Tabii, talebesiyiz diyor hocam, İnşallah. Hocamız Mehdi'nin. Aynı şeyler, müminler de, bütün müminlere vaat ediliyor zaten bu şeyler. Allah yolunda mücadele eden bütün müminler de tecelli eder bu ayetler yani. Allah'ın izniyle. O yüzden münafıklar işte bunlara katılan kişiler oluyor. Mesela suikast planlayan kişi haline geliyor. Komplo kuran kişi haline geliyor. İftira atan kişi haline geliyor. Evet, biliyor muyum? Böyle her türlü kötü sözü söyleyecek kişi haline geliyor. Yalan şahitlik yapacak kişi haline geliyor. Münafık böyle birisi yani.
Şimdi bunların dış görünüşleri aldatıcı. Yani ilk baktığınız zaman bakın Allah dikkat çekiyor buna. Münafığın şöyle bildiriyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Yani ağzıyla o Allah'ı anıyor, çok dindar, takva gibi görünüyor. Dış görünüşe baktığın zaman da böyle bir adam zannediliyor yani böyle. Halbuki Allah kof kütüptür diyor inşallah. Yani aklı şuuru olmayan bambaşka bir mantık yapısı olan böyle şeytani bir mantık yapısı. Herkesi, her şeyi münafıklık süzgecinden geçiren kof kütük inşallah. Sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütük gibidirler diyor Allah bakın. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çareyi kendileri aleyhinde sanırlar. Her şeyi hop oturup hop kalkıyorlar. En ufak bir şeyde böyle biri bir şey söylediği zaman bir gazetede bir haber çıkıyor, bir şey oluyor. Her şeyi kendi aleyhinde olarak görüyor böyle. O kadar da korkaklar ki böyle alçaklar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Heh, işte bakın Allah onlardan kaçınıp sakının diye emrediyor Müslümanlara. Müslümanların demek ki münafıklarından, münafık tehlikesinden sakınması gerekiyor. Yani münafıklığı bir kere münafık alametlerinden, münafıklıktan şiddetle korkacak Müslüman inşallah. Bütün alametlerin olmaması için var gücüyle çabalayacak ve münafıklardan da sakınacak inşallah. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar? Münafık'ın suresi 4 bakın. Allah onları kahretsin inşallah. Allah'ın sonsuz azabı ve cehennemin en alt tabakasını vaat ediyor inşallah. Orada bu domuzda nasıl kanla besleniyorlarsa domuzun pis yerinde ahirette kan ve irinle beslenecekler inşallah. Kemikleri inleten çatırdaların arasında inşallah böyle inim inim inleyerek inşallah Allah bela verecek. Şimdi Kur'an'ı anlamıyorlar. Kur'an'a dillerini çok eğip bükerler. Hatta Kur'an'ı ezbere bilebilirler. Arapçasıyla işte tecvidle okurlar. Her şeyi yapabilirler. Peygamberimiz döneminde de böyleydi. Hazreti Mehdi döneminde de böyle olacaktır. Göbeğine kadar sakalı olabiliyor. Sarık, cübbe, tesbih her şey. Konuşması baktığınız zaman. Ama Allah bakın şöyle bildiriyor Kur'an'da. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası temeli olan bir kısım ayetler muhkem ayetlerdir. Hüküm ayetleri. Allah'ın emir ve yasakları. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, münafıklar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Dilini eğip büküyor ayetten hiç olmadık bambaşka anlamlar çıkartıyorlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez ama söyledikleri doğru değil. Allah biliyor doğrusunu inşallah. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tünü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. İşte burada Kur'an'ı anlamadıklarını, dillerine eğip büktüklerini ve Kur'an'ın ayetlerinden olmadık hükümler, anlamlar çıkartarak fitne çıkarmaya çalıştıklarını söylüyor Allah. Nitekim bakın Peygamber Efendimiz de hadislerinde şöyle buyuruyor. Taberani'den gelen bir hadiste. Münafıklar Kur'an'ı öğrenirler. İlim ehliyle mücadele ederler. Yani Kur'an'ı Peygamber Efendimiz döneminde peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Mehdi döneminde de sırf Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele olsun diye Kur'an'ı öğreniyor ve olmadık anlamlarını çıkartarak hurafelerle mücadele etmeye kalkıyor. Yani aslında mücadele ederken de Kur'an'ı kullanıyor. Allah'ı anarak yapıyor bunu. Ama bunu sahtekarca yapıyor. Yani kalben inandığı için değil, sırf Müslümanların dinin yaşanmaması, Müslümanları hurafelerle boğup dini yaşamayı imkansız hale getirmek, bu şekilde fitne çıkartıp Müslümanların da faaliyetlerini engelleyerek Hazreti Mehdi'yi o ahmak kafalarınca durdurabileceklerini zannediyorlar. Halbuki bu mümkün değil. Allah Hazreti Mehdi'ye kahredici bir üstünlük vermiştir. Olup bitmiştir zaten. İslam hakim olmuştur. Ve Hazreti Mehdi imamlığında liderliğinde olmuştur bu inşallah. Nitekim bakın yine başka bir hadiste peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim hakkında en çok korktuğum, Müslümanlar için en çok korktuğum, güzel konuşmasını bilen ve kalbi cahil olan her münafıktır. Yani konuştuğu zaman yani Allah'ı anladığını görüyorsunuz, Kur'an'ı Arapçasıyla ezberiyle bildiğini, Arapçalarını bilebiliyor. Bir kısım tabii herkes için değil mi? Yani bir kısım münafıklar için anlatıyoruz bunu. Ve kalbi cahil olan her münafıktır. Bu en tehlikelisi diyor Peygamber Efendimiz bakın münafıklar için. Dolayısıyla münafıkların hakikaten dış görünüşleri aldatıcı, dışından değil ama iç dünyaları tamamen sahtekarcı ve haşa Allah'tan da üstün gören yapılar olduğunu anlatmıştı hocamız. Yani Kur'an'ı haşa adaletsiz buluyorlar. Peygamber Efendimiz'e düşmanlar, Peygamber Efendimiz'in üstün görüyorlar kendilerini. Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi'den üstün görüyorlar haşa. Ve haşa Allah'tan üstün görüyorlar. Allah'ı adaletsiz buluyorlar. Allah'ın söylediklerini kabul etmiyorlar. Allah'ın varlığını kabul etmiyorlar. Bakın Hazreti Musa dönemindeki münafıklarla ilgili Allah ayette şöyle buyuruyor. Bir mücadele ortamı var. Hazreti Musa ile birlikteler. O mücadele ortamına girmek gerektiğinde Hazreti Musa'ya peygamberimize Hazreti Musa'ya yani Hazreti Musa peygambere sen ve Rabbin git ikiniz savaşın diyorlar. Yani bakın sen ve Rabbin, Allah'ım demiyor, senin Rabbin diyor. Buradaki ifadeden Allah'a inanmadığı, ne kadar ahlaksız, şerefsiz, alçak olduğu, nasıl satıyor bakın tam mücadele anında. Ve tabii Allah'tan haşa üstün gören bir ifadesi olduğunu anlıyoruz buradan, gördüğünü nitekim. Dolayısıyla işte bu kadar ahmak, böyle Allah zaten söylüyor, kof kütük gibidirler diyor. Varlıklar bunlar, pislik mahluklar. Bunların tanınması ama çok önemli. İşte Peygamber Efendimiz'in dediği gibi Müslümanlarla mücadele edeceğini söylüyor. Yine bakın bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den ravi edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki münafıkın alametleri üçtür. Söz söylerken yalan söyler. Sürekli yalan söylüyorlar. Her söyledikleri sahtekarca ve yalan. Vaat ettiği vakit sözünde durmaz. Hiçbir şekilde sözünde durmuyor. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Yani o kadar güvenilmez, ahlaksız ve pislikler bu mahluklar. Hatta bunu bildikleri için, bakın münafık gider mutlaka münafığı bulur ama öbür o münafıktan nefret eder aslında. Yani bir arada bulunurlar, böyle it topluluğu gibi demişti hocamız. Yani o itlerin bir arada bulunması gibi uyuz itlerin. Fakat birbirlerini de sevmiyorlar, nefret ediyorlar. Çünkü ne kadar ahlaksız ve kaypak olduklarını, sahtekar olduklarını biliyorlar birbirlerinin. Bundan dolayı da birbirlerinden de nefret ediyorlar aslında.
Değil mi? Evet. Evet. Münafıklar çünkü ahlaksızlıklarını bilirler karşısındakinin. O karşısındaki de onun ahlaksız olduğunu bilir. Hocamızın anlatmıştı bunları. Dolayısıyla birbirinden nefret ederler. Mesela müminler birbirlerini çok severler. Hatta kendisinden daha çok severler. Mesela kendisi yemez yedirir karşısındakini, değil mi? O eksik kalsın Müslüman kardeşime sahip olsun diye düşünür. Ondan zevk alır. Yani Allah'ın rızası ondadır. O ahlaktan zevk alır. Münafıklar da tam tersidir. Tam tersidir. Ben ne elde ederim? Ben ne yaparım? Karşıdakinden zaten nefret eder. Bakın o senin biraz evvel söylediğin çok önemli. Peygamber Efendimiz'e mesela Dırar Mescidi münafıklar kuruyorlar. Şimdi Dırar Mescidi ne demek? Peygamber Efendimiz zaten Allah'ın dinini getiren insan. Allah'ın elçisi. Zaten onun etrafında birleşiliyor. Kitap, ayetler onunla, ahlakı onda. Ne yapılacağını o söylüyor. Allah'tan gelen vahiy var. Sonra onun yanından gelen, ben de Müslümanım, müminim diyor. Sonra adam diyor ki, ben ayrı bir mescit kurdum diyor, Dırar Mescidi. Oraya gelin siz diyor Müslümanlara. Orada peygamber var. Sen nasıl peygamberden ayırmaya çalışıyorsun, kendine çağırıyorsun Dırar Mescidi? Biz daha iyiyiz diyor. Burada daha takvayız biz diyor. Dini daha iyi yaşıyoruz biz burada diyor mesela. Hocamız anlatmıştı bunları.
Evet.
Ya peygamberin olduğu yer mi? Senin olduğun yer mi? Sen kimsin? Sen zaten İslam'la ilgili bir şey öğrendiysen Peygamber Efendimiz'den öğrenmişsin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tam böyle bozgunculuk, fitne ama böyle sanki iyilik yapıyormuş, çok iyi iş yapıyormuş. Mesela cami kurmuş. Cami kurmak iyi bir şeydir, değil mi? Mescit kurmak. Ama o mescidi Müslümanları bölmek için kuruyor.
Değil mi? Dolayısıyla orası mescit olmuyor tabii aslında.
Mescit değil tabii.
Orası it ini, yani o itlerin toplandığı bir in.
Ha, zahirde böyle evet. gösteriyor. Evet. Yani o dış görünümünde böyle gösteriyor. E ne yaptın derse cami yaptım, mescit yaptım. Halbuki bölücü faaliyet yapmış oluyor yani Müslümanları bölmek için bir mekan yapmış oluyor. Dediğin gibi öyle bir yer olmuş oluyor yani inşallah.
Tabii burada öyle şeyler söylüyorlar ki mesela Peygamber Efendimizin hayatı örnek Müslüman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en örnek Müslüman tabii ki. Baktığımız zaman Peygamber Efendimizin yaşantısına modernliği o dönem, şıklığı, temizliği, ondan sonra mesela hanımlara olan sevgisi, canlılara olan sevgisi, yaşantısı tam örnek. Yani Kur'an'da Allah'ın istediği gibi bir yaşantısı var maşallah. Halbuki bu münafıklar bu Peygamber Efendimizin bu yaşantısını kıskanıp o ahmak kafalarıyla bir de eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte haşa Peygamber Efendimiz hanımlarla, hocamız anlatmıştı bunu, çok vakit geçiriyor. Halbuki biz bakın bizim mescitte öyle hanımlar giremez, çocuklar hiç olmaz. Yani orada çocuklar var, öyle olmaz gibi. Halbuki Peygamber Efendimiz'e hanımlara olan sevgisi Allah sevgisinin tecellisi olarak var. Örnek olarak var inşallah. Ona İnşallah helal olsun inşallah. Hocamız söylemişti bunu. Allah zaten ayette bildiriyor bunu inşallah. Ve o Allah sevgisinden dolayı olan sevgisi. Bana üç şey sevdirildi diyor demişti hocamız Peygamber Efendimiz için inşallah. Namaz, güzel koku ve hanımlar işte. Saliha hanımlar inşallah. Dolayısıyla buna haset ediyorlar. Giyinişine haset ediyorlar. Ondan sonra çocukların, halbuki çocuk sevgisi Allah'ın en güzel tecellilerindendir çocuk. Tabii ki sevilir inşallah. Peygamber Efendimiz hem tebliğ yapıyor hem yetiştiriyor onları. Mesela Hasan Hüseyin var torunları maşallah. Örnek müminler. Zaten hem Peygamber Efendimiz'e hem fiziken çok benziyorlar maşallah. Hem yaşantı olarak tabii onun devamı Kur'an'a uygun olarak yaşıyorlar. Şıklıkları, ondan sonra eşlerine olan düşkünlüğü. Onları da bu hasetleri dolayısıyla münafıklar şehit ediyor. Peygamber Efendimiz'in torunu. Hazreti Ali'yi şehit ediyorlar. Hazreti Ömer'i şehit ediyorlar. Hazreti Osman'ı şehit ediyorlar. Yani muazzam bir haset içindeler. Düşmanlık içindeler. Aynı şekilde Hazreti Mehdi'ye de bu şekilde düşmanlık yaptıklarını anlıyoruz inşallah ve yapacaklarını anlıyoruz. Onun da yine böyle Peygamber Efendimiz'in huyu huyuma benzer diyor. Çünkü Hazreti Mehdi Kur'an ahlakını örnek alacağı için Peygamberimize çok benzeyecek inşallah. Aynı şekilde Allah'ın emrettiği gibi döneminin en modern, en akıllı, en kültürlü, en şık giyinen hanımlara olan düşkünlüğü inşallah, sevgisi, Saliha hanımlara olan sevgisi, çocuklara, hayvanlara olan sevgisi hadislerde bildiriliyor zaten inşallah gerçekler. Dolayısıyla büyük bir haset duyacaklar. Çünkü münafıklar kadın düşmanıdır. Hayvanlardan zevk almaz, hiçbir şeyden zevk almaz. Her şeye düşmandır. Sadece çıkar peşinde koşar. Nerede bir çıkar görürse Allah oraya gidip yerleşip o inde yaşayacaklarını bildiriyor. Müslümanların içinde bulunduğu süre içerisinde de sırf zarar veriyorlar. Bakın Allah ayette diyor ki Müslümanların içinde mesela küfür için istihbarat topluyorlar. Muhbirlik yapıyorlar alenen. Sizinle şeytandan Allah'a sığınırız. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez. Yani Müslümanların arasında olduğu sürece sırf kötülük, fitne ve zarar verdiklerini bildiriyor Allah. Ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. Yani tek amaçları var Müslümanların bölünmesi, zarar görmesi ve fitne çıkarıyorlar bunun için. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Bakın içinizde onlara haber taşıyanlar vardır. O an bulunduğu süre içerisinde muhbir, münafık haber taşıyor, küfre haber götürüyor. Allah zulmedenleri bilir. Zamanımız... Evet.
Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Oktar Bey.
İnşallah.
İnşallah.
Münafıklardan bahsettik. Hakikaten münafıklar Müslümanların meskenesini ortadan kaldıran, hocamız demişti böyle tam adrenalin salgılattırıyor. Çok şevkini arttıran, canlılığını arttıran. Yani münafıklar olmasa Müslümanlara meskelet gelir. Halbuki münafık olduğu zaman münafığın yaptığı bir şey, münafığın bir sözü Müslümanın bütün böyle canlılığını, adeta kan geliyor bütün organlarına, her yerine, beynine kan geliyor elhamdülillah. Bu bakımdan çok önemli ve çok güzel. Şu bakımdan güzel, Allah korkup sakının diyor onlardan, korkup değil de sakının diyor inşallah. Ve sakınmamız gerekiyor. Dolayısıyla münafık özelliklerini çok iyi bilip aslında Müslümanın münafığın özelliklerinden şiddetle kaçınması gerektiğini anlıyoruz. Yani bunlar aslında ruhu olmayan varlıklar. Yani şuuru olmayan, haşa Allah'ın varlığının farkında olmayan, cehennemin en alt tabakası için yaratmış Allah. Ama Müslümanın da şiddetle kaçınması gerekiyor. Mesela Allah örnek olarak veriyor. Namaza diyor isteksizce kalkarlar diyor. Demek ki Müslüman namaza son derece istekli, değil mi? Allah'a zaten olan ibadet. Güle oynaya kalkar. Yani çok hoşuna giderek yapar. İstemiyorken infak ederler diyor. Yani malı vermek onlar için, hocamız demişti, böyle büyük bir azap, acı haline geliyor. Etinden et söker gibi. İstemeden veriyor ve sonra onu kurtarmanın peşinde kaptırdığını düşünüyor haşa. Halbuki Müslüman infakı çok severek yapar. Çünkü Allah rızası için, yani infakı aslında yaptıran da Allah'tır, kabul eden de Allah'tır. Mülk Allah'ın. Parayı Allah veriyor, malı Allah veriyor. Siz Allah için veriyorsunuz, Allah daha fazlasını veriyor, yine veriyorsunuz böyle. Allah bu şekilde sizin için bir ecir imkanı yaratıyor. Yani bir sevap kazanmak için güzel bir imkan yaratıyor. Zaten mülk Allah'ın. Tam tersine yığmaya çalışan biri, para yığıldığı zaman çok büyük azap olur o. Sonuçta da hastane parası oluyor. Bir şekilde Allah onu dirhem dirhem çıkarttırıyor. Aslında ahirette tabii inşallah. Mesela yığdıkları diyor, biriktirdikleri altınla böğünleri ve alınları dağlanacak diyor Allah. Yani çok büyük acı olacak onlara inşallah ahirette. Halbuki infak çok güzel bir şey. Münafık istemiyor ki infak ediyor, isteyerek yapıyor. Yani mesela pislikler Müslüman çok temiz oluyor. Çok sahtekarlar Müslüman çok dürüst oluyor. Yalan söylüyorlar sürekli, Müslüman hiç yalan söylemiyor. Yani o özelliklerden özür dilerim, şiddetle kaçınarak Müslüman arınıyor inşallah. Hatta Peygamberimiz hadisinde şöyle benzetiyordu Mehdi cemaatinde inşallah. Buğdaylar var, kurtlar üşüşüyor, Mehdi onları ayıklıyor. Tekrar üşüyorlar, tekrar ayıklanıyor. Sonunda en hasları, en sağlamları kalıyor. İşte münafıkları göre göre, bilerek Allah'ın yarattığı bu mucizeleri, ayetlerin tecelli etmesini göre göre Müslüman arınıyor ve tam kamil imana ulaşıyor inşallah. Aslında o bakımdan Müslümana çok büyük faydaları var. Ve meskenetini ortadan kaldırıyor. Kanının devam etmesini sağlıyor inşallah. Bu bakımdan tabii bir güzellik olarak var Müslümanlar için inşallah. Halbuki onlar ahmaklar, Allah'ın kaderinde olduklarını fark etmedikleri için bağımsız hareket ettiklerini zannediyorlar. Mesela Peygamberimize mücadele veriyorlardı. Hocam anlattı, Dırar mescidini kuruyorlar. Hatta orada öldürme planı yapıyorlar, silah yığıyorlar. Allah ayet indiriyor, Tevbe suresindeki ayetler. Oraya hiç gitmemesini, ilk günden durması için onun mescidinin durmaya daha layık olduğunu söylüyor Allah. Ve gitmemesini emrediyor ve gitmiyor Peygamberimiz. Kurdukları tuzak başlarına çöküyor. Çünkü kurdukları her tuzak bozulmuş olarak yaratılıyor. Tuzak kurucuların en hayırlısı Allah'tır diyor. Münafıklar mutlak kayba uğruyorlar. Ve Allah onları yakıyor. Yakarak, yani dünyada da içlerinden yanıyorlar. İçin için yanıyorlar. Allah onları yaksın inşallah, kahretsin.
İnşallah. Kaçınıp sakınmak önemli hocam hakikaten. Ayetin ifadesi çok önemli. Yani çünkü bunlar topluma da zararlı. Şimdi Allah'a vefa göstermiyor adam. Bir kere ben inandım diyor, geliyor ve senin yolunda mücadele edeceğim diyor mesela elçiye, peygambere. Allah için mücadele edeceğim diyor. Sonra dönüyor, mücadeleden kaçıyor. Şimdi Allah'a vefa göstermeyen, elçisine vefa göstermeyen kime vefa gösterir? Yani bir kere o yüzden herkesin onu düşünmesi gerekiyor. Bir de karşı tavır alıyor üstüne. Yani şey de durmuyor. Aleyhte faaliyet gösteriyor. Yani peygambere yönelik aleyhte bir faaliyet gösteriyor. Ahir zamanda da Hazreti Mehdi'ye yönelik aleyhte bir faaliyet gösterecek münafıklar. Değil mi? Yani komplolar kuracaklar, belki suikastlar işleyecekler, konuştuğumuz gibi aleyhte iftiralarda bulunacaklar, hiç olmadık şeylerle gidecekler, işbirliği yapacaklar birilerine, dediğin gibi istihbarat toplayacaklar. Aleyhteki her türlü, mesela ayet-i kerimede şöyle diyor Tevbe suresi 48, şeytanın Allah'a sınırım, andolsun daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana bir takım işler çevirmişlerdi. İşler çeviriyorlar. Yani gizli kapaklı aleyhte, müminlerin aleyhine olacak işler çeviriyorlar. Mehdi'nin aleyhine olacak işler çeviriyorlar. Bunları yapan toplumda herkese kimle karşılaşırsa aynı vefasızlığı gösterir. Aynı işleri onlar için çevirir. Bir kere Allah'ın elçisine bunu yapıyorsa bir insan, herkese aynı şeyi yapar. O yüzden kaçınıp sakınmak çok önemli. Gider mesela şahitlik yapar, yalancı şahitlik yapar. Gider bir resmi daireye mesela, ben der şahitlik yapacağım şöyle böyle diye. Yalancı şahitlik yapar, herkesi kandırır. Mesela görevlileri kandırır. Veyahut başka bir yere gider, ben yardım yapacağım der, şunları toplayın der, şu şeyleri kendi menfaatine kullanır mesela. Anlatabiliyor muyum? Nereye gitse mutlaka zarar verir. Mutlaka ondan kaçınıp sakınmak gerekiyor. Çünkü sadakatsiz, vefasız, davasından dönene, hak davadan dönene bir insan her şeyi yapar. Mahluk yani. O yüzden kaçınıp sakınmak gerekiyor. Sonunda diyor Allah ayetin devamında, sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi. Bak münafıklar istememelerine rağmen İslam dünyaya hakim oluyor. Hak geldi diyor Allah. Bak istemedikleri halde hak geldi. Ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. İşte İslam'ın dünya hakimiyetinde o münafıkların kim olduğu, ne olduğu, ne yapmaya çalıştıkları iyice ortaya çıkacak demişti hocamız. Değil mi? Yani hem doğru, müminlerin doğru olduğu, hem orada kamuca da anlaşılmış oluyor. Mesela Mehdi ve talebelerin ahir zamanda çok fazla hakkında iftiralar yapılmışken ve yanlış tanıtılmışken, birçok şeyde kafada ifamlar oluşmuşken, İslam ahlakının yayılmasıyla sevginin, barışın hakim olup İslam, Türk-İslam Birliği'nin kurulması, İslam ahlakının hakim olmasıyla bu sefer Mehdi ve talebelerin gerçek kıymeti, değeri anlaşılmış oluyor. Hak gelmiş, hakimiyet gelmiş oluyor ve üstünlük sağlanmış olup bu münafıkların da kimler oldukları, ne yapmaya çalıştıkları o zaman gün gibi açığa çıkmış oluyor inşallah.
Şimdi münafıklar tabii Allah'a güvenmedikleri için burada inkar edenlerin sayıca çok olması, inkar edenlerin sayılarının fazla olması, maddi imkanların geniş olması nedeniyle inkar edenlere güveniyorlar. Yani münafığın güvendiği tek şey inkar edenlerdir Müslümanlara karşı. Müslümanları da bu yolla hatta tehdit ettiklerini bildiriyor Allah, tehdit ediyorlar. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor inşallah. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Şimdi burada tek amaçları kendi düşük akıllarınca Müslümanları çökertmek, dağılmalarını sağlamak, dinsiz imansız hale getirmek. Bunun için de küfürle işbirliği yapıyorlar ve inkar edenlerle işbirliği yaptıktan sonra da sayıca kalabalık olmalarını, maddi imkanlarını olmasını Müslümanların sözde aleyhine bir güç olarak da kullanmak istiyorlar. Dağılın diyorlar, bakın tehdit ediyor. Size karşı insanlar toplandılar, onlar çok güçlü. Dağılın diye tehdit ederek insanlar toplandı, dağılmazsanız sizi ezerler diyorlar. Ya burada bir tehditle Müslümanların dağılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Güvendikleri tek noktada inkar edenlerin sayıca çok olması ve maddi imkanları. Halbuki o inkar edenleri, münafıkları, Müslümanları hepsini yaratan Allah. Allah'ındır, sonsuz güç sahibidir Allah inşallah. Güç Allah'ındır. Yani mesela izzet ve onuru onların yanında mı arıyorlar diyor. Halbuki bütün izzetin tümü Allah'ındır diyor Allah ayette. Gücün tümü Allah'ındır. Bu ahmaklar bunun farkında değiller. Tıpkı şeytan gibi. Şeytan da işte bu şekilde. Şeytan da haşa Allah'ın gücün Allah'ın olduğunu unutup bilmeyerek. Tabii o da müstakil bir güç değil. Allah'ın yarattığı, tamamen Allah'ın kontrolünde olan bir varlıktır şeytan. İlk Allah emrettiğinde secde, enaniyetinden dolayı, o büyüklenmesinden, kibirinden dolayı işte kendisinin ateşten yaratıldığını, Hazreti Adem'in çamurdan yaratıldığını, dolayısıyla ona secde edemeyecek gibi, bakın ne kadar ahmakça bir bahaneyle Allah'a haşa isyan ediyor ve Allah'tan süre istiyor ondan sonra inşallah, ama tabii bu Allah'ın yarattığı kader içerisinde gerçekleşiyor şeytanın bu yaptıkları da. İşte münafık da aynı kafa yapısında. Allah'ın varlığının, sonsuz gücünün farkında olmadan haşa Allah'tan kendini üstün görerek, hatta Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin diyor, yani Allah'ı kabul etmiyor. Aslında Allah'ın varlığını da kabul etmiyor içinden, ama ağzından hiç düşürmüyor. Böyle bir kafa yapısında inkar edenlerle de Müslümanları tehdit ederek dağılmalarını çalmaya çalışıyorlar. Yani Müslümanlar etkilenir mi böyle bir şeyden? Gücün tümü Allah'ındır inşallah. Müslümanlar zaten bu yolda hayatlarını, mallarını ve canlarını feda etmişlerdir. Allah hiç şüphesiz karşılığında mutlaka cenneti vermek üzere diyor. İman edenlerden mallarını ve canlarını satın almıştır diyor. Yani Müslüman Allah'a malını, canını teslim etmiş, satmış olan kimsedir inşallah. Zaten Allah'ındır inşallah. Kolu, bacağı inşallah hepsini feda etmiştir Allah'a. Bütün canını, malını, ruhunu, hepsini inşallah, hayatını. Namazım, ibadetlerim, ölümüm ve dirimim alemlerin Rabbi olan Allah'ındır diyor mümin inşallah, Müslüman. Dolayısıyla böyle bir şeyden zaten etkilenmez. Tabii ki zaten Allah inkar edenlerin çoğunluk olacağını, Allah insanları deneyeceğini, onları sınayacağını bu dünya hayatında inşallah. Bir parça korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle inşallah. Sıcak ortamlara gireceğini, küfürle mücadele etmesi gerektiğini, cehd etmesi gerektiğini Allah yolunda. Ve bu yolda mücadele ederken diğer Müslümanların ve peygamberlerin başına gelenlerin aynısının geleceğini, ki onlar diyor Allah öylesine bir zorlukla sarsıldılar ki diyor. Beraberindeki müminlere ve peygamber soruyordu Allah'ın yardımı ne zamandır diye. Yani ciddi bir zorluk ortamı var inşallah. Allah'ın yarattığı ama bu inşallah. Dolayısıyla Müslümanın zaten böyle bir şeyden etkilenmez. Allah'tan korkar Müslüman yalnız. Ama bu ahmaklar bunun farkında değil. Böyle işte haberler taşıyarak, fitne çıkartarak, tehdit ederek Müslümanlara zarar verebileceklerini zannediyorlar. Çok zannederler. Ama asıl kayba uğrayacak olanlar tabii ki Allah'ın bildirdiği gibi münafıklar.
Tabii. Peygamber Efendimiz çok güzel tarif ediyor münafıkları. Demin sen de bahsetmiştin. Mesela Mehdi dönemindeki münafıklarda ve Hazreti Mehdi'nin münafıkları tanıması var. Kimin dost, kimin düşman olduğunu tanıyor Hazreti Mehdi. İmam-ı Cafer Aleyhisselam'dan şöyle diyor ayeti kerimede, Muhammed Suresi 30. ayette şeytanın alastının suçlular çehresinden tanınacak. Bu ayet hakkında şöyle buyurmuş İmam-ı Cafer. Allah onları tanır, lakin bu ayet kaim, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Diyor bakın, İmam-ı Cafer Peygamber Efendimiz'in torunu. İmam-ı Cafer ayetin, Muhammed Suresi 30. ayetinin Mehdi Aleyhisselam için indiğini söylüyor. Ona bakıyor diyor. Suçluları çehrelerinden tanıyacak. Bakın Hazreti Mehdi münafıkları çehrelerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. Bakın demek ki yani Hazreti Mehdi onları tanıyor. Mesela bakışından, bozuk konuşmalarından, ayetin ifadesi de o şekilde geçiyor. Ve talebeleriyle birlikte münafıkları manen darmadağın ediyor. Demek ki münafıkların ne karakterde olduklarını Hazreti Mehdi ve talebeleri anlatıyor. Münafıkların neler yaptıklarını, ondan sonra özelliklerini, neler, nasıl sakınmak gerektiğini, münafıkla ilgili her türlü mesela ayeti kerimeleri, münafıkla ilgili, münafıklarla ilgili hadisleri anlatıp münafıkları deşifre ediyorlar. Ve münafıkların gücünü kırıyorlar. Yani Hazreti Mehdi ve talebeleri. Yapacakları eylemi yaptırtmıyorlar. Yani onları, o azmi tamamen kırıyorlar. Ayetlerin ve hadislerin onlara bakan yönlerini anlatıp, onlara karşı uyarıp, onları manen darmadağın edeceklerini söylüyor Peygamber Efendimiz. Mesela Hazreti Mehdi'nin.
Evet, şimdi mesela hocamız bahsetti. Hakikaten eşkalleri ve bakışları bozuk oluyor. Yani dış görünüşünde baktığınız zaman diğer insanlardan bir farkı yok gibi gözüküyor. Ama bakışlarında tabii Hazreti Mehdi, hocamızın da belirttiği gibi, hadiste de ifade edildiği gibi yüzlerinden, onu bakışlarından tanıyor. Ama Allah bakışlarına dikkat çekiyor. Bakın bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Cimri olması, bencil olması münafığın bir özelliği zaten. Şayet korku gelecek olsa, yani korku bir ortam olduğunda, bir risk olduğunda Allah'ın dilemesiyle, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Son derece bozuk bakışları var. Ve bunu tabii Peygamber Efendimiz ve Hazreti Mehdi teşhis edebiliyor. Korku gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Hocamız demişti yani münafığın bir üslubu vardır. O böyle ara ara belirti verir ama o Peygamber Efendimizin, Hazreti Mehdi'nin anlayabileceği gibi böyle arada geçirdiği şeylerle bir belirtisini verir, bir toparlar. Bir belirtisini verir, bir toparlar. Keskin dilleriyle bakın diyor, eleştirip inciterek karşılarlar. Keskin ifadeleri oluyor böyle ara ara. İşte onlar iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. İşte bu baygınlık çökmüş kimseler gibi. o korku ifadesi, o bozukluğu yüzüne ve bakışlarına yansıyor. Ve bu ortaya çıkıyor. Allah da ona dikkat çekiyor inşallah. Konuşmalarına da yansıyor inşallah. Zaten keskin dilleriyle diyor, eleştirip inciterek karşılarlar diyor. Yani hem bakışlarına hem konuşmasına özellikleri yansıyor tabii münafıkların. İnşallah. Münafıklar mala çok büyük düşkünlükleri var. Yani hep bir çıkar peşindeler. Bir çıkarın arkasında gidiyorlar. Dünyevi çıkarlar ama bunlar. Allah rızası değil. Tamamen malı olsun, ailesi olsun, oğulları olsun, yatırım yapsın. Buna bakıyor. Veya nemalanacağı böyle bir domuzun yanına çöreklensin, orada kanını emsin, o pis kanını emsin. Bunun peşinde koşuyorlar. Hatta bu domuzun kim olduğunu seçerken de onun için böyle dünyevi işte titrleri, bir şeye sahip olması, mesela bir profesör olması, mesela bir yerde bir yönetici olması, bir makamı, bir mevkisi olması onlar için son derece önemli. Burada Allah rızası değil, mesela Peygamber Efendimiz'i veya Hazreti Mehdi'yi tercih etmiyorlar. Bu tip şeylerin ardında gidiyorlar ve menfaatlerinin ardında gidiyorlar. En büyük acıları da, larından bir tanesi de tabii, kaptırdıkları malları. Şimdi bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar ki Allah'ın Resulü yanında bulunanlara hiçbir infakta bulunmayın. Sonunda dağılıp gitsin derler. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar kavramıyorlar. Bir de Allah istemeyerek infak ettiklerini söylüyor. Yani etinden et sökülür gibi Allah müminlerin içinde bulunduğu zaman içerisinde istemeden verdiklerini söylüyor Allah. İsteksizce namaza kalkarlar diyor. Bu hep dışarıya karşı göstermelik olarak yapılan ibadetler. Yani normalde hocamız söylemişti, münafık tek başına kaldığında namaz kılmıyor. Ama etrafta başkaları olduğunda böyle baktığınız zaman işte cübbesi olabiliyor, sarı, tesbih, ağzından işte ayetler Allah'ı da kullanıyor, haşa yani böyle Allah'ı anarak böyle. Ama bu tamamen dışarıdan. Bakın infak ediyor. Bir kısım malını da verebiliyor Müslümanların içinde olduğu süre ama istemiyorken diyor böyle canından can çıkar gibi azap çekerek inşallah malını verdiğini, yani infak ettiğini söylüyor Allah ama istemeden yapıyor bunu. Ama başkası olmadığında, gösterecek kimse olmadığında bunları yapmıyor. İbadet etmez çünkü Allah'a inanmıyor. Allah'tan aşağı, üstün görüyor kendini. Böyle bir ahmak, şeytani, böyle iblis bir yapısı var münafığın. Müslümanlar için de bir harcama yapmayın ki sonunda dağılıp gitsin diyorlar. Yani Müslümanlara ne veriyorsunuz malınızı? Siz işte akıllı olun, bakın malınızı vermeyin, biriktirin, yarın öbür gün şudur budur deyip böyle Müslümanların, hedef Müslümanların dağılması. Halbuki Müslümanlar bundan hiç etkilenmez. Müslüman, yani biraz önce söyledik, malını canını Allah'a teslim etmiş, satmış olan kimse zaten inşallah. Öyle bir konusu olmaz. Hatta infak etmek için Müslüman var gücüyle çalışır. Yani sadece elinde olanı vermek değil Allah rızası için. Bir de aksine infak etmek için çabalar. Hatta Allah başka bir ayette şöyle buyuruyor Müslüman ahlakı. İnfak edecek bir şey bulamadıkları zaman diyor, gözlerinden yaşlar boşanarak diyor dönüp gittiklerini görürsün diyor inşallah. Müslümanın en büyük amacıdır malını ve canını infak etmesi inşallah. Allah yolunda harcaması.
Evet. Ahir zamandaki Hazreti Mehdi dönemindeki münafıklar belki de en şiddetlileri münafıkların. Yani tarihi şahıslar. Yani Kur'an'da ismi geçen birçok münafık, mesela Samiri var Hazreti Musa döneminde. Belki ondan çok daha deccaller bunlar. Yani ayrı zaman münafıkları dehşetli. Mesela Hazreti Mehdi, gerçi buna rağmen Hazreti Mehdi'nin Allah muzaffer olacağını söylüyor. Yani münafıklara rağmen münafıkların hiçbir zarar veremeyeceğini söylüyor Peygamber Efendimiz, iletiyor. Bakın diyor ki Peygamber Efendimiz Ramuzel Hadis'te 487. sayfada, Hazreti Mehdi ve talebeleri bu iş ondan ayrılanlara rağmen, yani Hazreti Mehdi'den ayrılanlara rağmen kim ayrılıyor? Münafıklar ayrılıyor. Muzaffer olarak devam edecektir. Yani zaferle sonuçlanacak diyor Allah. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz. Bu çok önemli. Yani münafık ne kadar çırpınırsanız çırpınsın, ne kadar dehşetli faaliyet gösterirse göstersin, Allah'ın dinine hakim olmasına hizmetten başka hiçbir şey yapamaz. Allah, o da büyük, Allah'ın sonsuz kudretinde olan bir ilmi yani. O karakterde yine müminlere hizmet ettirmiş oluyor. Dediğin gibi mücadele azimlerini arttırmış oluyor. Onların Allah'a bağlılıklarını daha çok arttırmış oluyor. Birbirlerine bağlılıklarını daha çok arttırmış oluyor. O tehlike ve teyakkuzdan dolayı manen daha bir güçlü ve keskin oluyorlar. Takvada, ahlakta ve mücadelede. Bilek makinesi gibi yani, böyle hani daha bir faydalı hale getiriyor onları. Yani daha güzel konuşturtuyor, daha heyecanlandırtıyor değil mi müminleri? Evet. Ondan sonra İslam'ın hakimiyeti için onları cihazlandırmış oluyor bir anlamda. Yani Allah onlara da istemeseler de o aleyhte hareketleriyle hizmet ettirmiş oluyor. Mehdi ve talebelerinin Allah'ın izniyle dünyaya hakim olmalarına vesile olmalarına Allah onlara da hizmet ettirmiş oluyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Mesela diyor Allah Peygamber Efendimiz yine ümmetimden bir cemaat, yani Hazreti Mehdi ve talebeleri olan cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek. Bakın galip gelerek, hep batıla galip gelerek yani. Ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Çünkü müminler Allah'ın koruması halindeler. Yani zahiren imtihanlar geçirirler ama hep müminlerin faydasına olur o. Münafıklar her zaman kayba uğrayanlar olacaklar yani Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Şimdi yine Peygamber Efendimiz hadiste Hazreti Mehdi ve talebeleri için ne gelene sevinirler ne gidene üzülürler diyor inşallah. Zaten üzülmek haram inşallah İslamiyet'te. Allah gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Bakın emir var Allah'ın. Üzülmeyin. Üzülmek haramdır. Müslümanlardan ayrıldıkları zaman bunlar bir çıkar bulduğunda, bir mağara bile bulsalar oraya koşup yönelirlerdi diyor Allah. Bir menfaat gördüklerinde hemen hadi bize müsaade deyip kaçıp gidiyorlar pılıyı pırtıyı toplayıp. Zaten Allah ödleri kopan bir topluluktur diyor böyle. Süper korkaklar, alçaklar böyle. Hemen bir menfaat gördüğü zaman bir domuz ona doğru yönelip gidiyor. Fakat ayrılıp uzakta da olsalar Müslümanlar hakkında bilgi toplamaya da devam ediyorlar bir yandan. Münafıkların özelliği bu. Allah bildiriyor bunu. Bakın Allah diyor ki onlar, münafıklar, düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer birlikler gelecek olsa çölde Bedevi Araplar arasında olup sizin haberlerinizi oradan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Yani dışarıda da olsa dışarıdan bakıp haber toplamaya devam ediyor ve arzu ediyor buna. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az cehd ederlerdi, mücadele ederlerdi. Yani Müslümanların içinde onların hiçbir faydası yok. Aksine zararı var. Ve gittiği zaman da Müslümanlara müthiş bir bereket, güzellik geliyor böyle. Yani tıpkı hocamız demişti, vücudun pis kirden arınması gibi. Yani vücutta nasıl kir vardır? O kir böyle dökülür, arınır. Vücut rahatlar. Böyle daha sağlıklı, daha pembe, daha güzel bir hale gelir. Tıpkı bunun gibi Müslümanların arasından gitmesi de Müslümanlara çok büyük fayda ve güzellik getiriyor. Bu pisliklerin uzaklaşması. Bunlar da sürekli olarak Müslümanlar hakkında bilgi topluyorlar. Müslümanların yanındayken onunla birlikte mücadele etmedikleri gibi dışarı çıktıklarında da ayrıldıktan sonra da onlar hakkında bilgi toplayarak Müslümanların mücadelesini kendince engellemek istiyorlar. Fakat burada tabii şöyle bir faydaları var demişti hocamız. Münafığın geldiği bir nokta, yani Müslümanlara karşı böyle kestirdiği bir nokta, bir yer böyle, o Müslümanın orada faydasını oluyor. Oradan hemen tedbirini alıyor Müslüman böyle. Orayı varsa bir şeyi orayı kapatıyor zaten inşallah. Münafığın çok büyük faydaları var aslında. Yani her bakımdan hem imanın artmasına vesile oluyor, meskenetini kaldırıyor, kanı böyle deveran ediyor, adrenalin salgılıyor böyle, şevki artıyor Müslümanın. O özelliklerden tamamen kaçınarak, münafık özelliklerinden bir kere sakınarak, her şeyden önemlisi imanı artıyor, ahlakı güzelleşiyor, kamil imanı sahip oluyor inşallah. Bu bakımdan faydaları aslında saymakla bitecek gibi değil. Ama bu ahmaklar kendilerini nasıl bir felakete sürüklediklerinin farkında değiller. Bakın Allah nasıl onları kahredeceğini bildiriyor ayetlerde. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Biraz önce gördük, dış görünüşleri hakikaten diğer insanlardan farklı olmayabiliyor. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi dayandırılmış ahşap kütüp gibidirler. İçi boş, yani kafası boş. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çareyi kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının diyor Allah. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. İşte Allah onları kahretsin. Yine başka bir ayette de ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar. İşte münafıkları Allah gazaplanıyor ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldı. Lanet ediyor Allah inşallah. Yine Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Allah'ın vaadi bu münafıklara. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir diyor. Allah onları kahretsin, Allah onları lanet etmiştir bakın. Allah, Allah'ı ve peygamberi incitenlere, yani münafıklara, Allah dünyada da ahirette de lanet eder diyor inşallah. İşte nasıl bir felakete sürüklendiklerinin farkında değiller inşallah. Hem dünyada Allah onları içten içe yakıyor, kavruluyorlar böyle azap içinde. Çünkü hocamız bunu da söylemişti. Mesela her ezanı duyduğunda, Allah anıldığında mutlaka Mehdi'yi hatırlar. Allah'ı hatırlar. Ve o onun için için yakar. Her bakın ezan okunduğunda dahi Mehdi'yi hatırlar mesela. Mehdi'yi düşünür. Mehdi onlar için en büyük azaptır. Bunu her düşündüğünde de için için yanar ve kavrulur. Her duyduğunda yani Mehdi'yi her duyduğunda her düşündüğünde için için yanar ve kavrulur inşallah.
Hazreti Mehdi döneminde bakın İbn-i Mace'de cilt 10 sayfa 331'de Peygamber Efendimiz ne diyor? Mehdi'nin yanında bulunan ve sonradan ayrılacak olan münafık erkek ve kadınlardan bahsediyor. Bunlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler, Deccal'in yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün, demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de şehir yani İstanbul pisliği yani habis insanları dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir. Yani Mehdi'nin etrafında hiç öyle bir insan kalmıyor son zuhurunun döneminde. Bütün münafıklar ondan ayrılmış oluyor. Başka bir hadiste de Hazreti Ali'den geliyor. Diyor ki gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde münafıklar orada Hazreti Mehdi zuhur edecektir diyor. Hazreti Mehdi demek ki münafıkların varlığına rağmen her türlü aleyhte faaliyetlerine rağmen Mehdi zuhur ediyor. İnşallah. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu birincisi Allah'ın izniyle. Zuhur ettiğinde ne oluyor Hazreti Mehdi? Nasıl zuhur ediyor ve neyle zuhur ediyor? İttihat-ı İslam'la ve akabinde hemen İslam'ın dünyaya hakim olmasıyla. Zuhuru bu demek yani Hazreti Mehdi'nin. Bakın o ayetlerden okuyorum. Ben tekrardan İslam'ın dünyaya hakim olacağına işaret eden ayetler. Kasas suresi 5. ayet. Şeytanlara Allah'a sığınırım. Biz ise yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak. Kim düştü, güçten düşürülenler? Günümüzde Müslümanlar. Değil mi? Afganistan'da öldürülüyorlar. Irak'ta şehit ediliyorlar. Irak'ta aynı şekilde. Doğu Türkistan'da aynı şekilde. Yaşayanlara eziyet ediliyor, tecavüz ediliyor, işkence ediliyor. Ve binlercesi, yüz binlercesi şehit ediliyor. Demek ki güçten düşürülenler Müslümanlar. Biz yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz diyor Allah. Bakın, önderler ve mirasçılar kılmak Ebcedi 2021. Güçten düşürülenler önderler oluyor. Bu ne demek? Allah'ın izniyle İslam'ın dünya hakimiyeti demek. Ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Yeryüzünde mirasçı oluyor onlar. Yeryüzünde güçten düşürülmüşlerken, zayıflarken bir anda yeryüzünün bütün nimetlerine, yeryüzünün her şeyine mirasçıya onlara kalıyor. Bütün dünyanın güzelliği, gücü, imkanı. O güzel ahlaka kalmış oluyor. Tam İslam'ın dünya hakimiyetine işaret eden Ebcedi ile birlikte bir ayet. Başka bir ayet Yusuf suresi 56. Yusuf suresi zaten Hazreti Yusuf'un Hazreti Mehdi'ye işaret eden çok önemli kısa olduğu malum bilinen bir şey ahir zamanda. Ayette şöyle geçiyor. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Ayetin ebcedi 2017.
Maşallah.
Maşallah. Bakın iktidar verdik diyor. 2017'de ebcedi 2017 diyor ve 56. ayet o da her zaman hocamız da bahseder 56. Hani Risale-i Nur'un tam şey oldu, inkişafının olduğu, muhakemelerden arındı ve kurtuluş şey oldu tarih 56. O yüzden güzel bir tarihtir. Yusuf suresi Hazreti Yusuf'un kıssalarında kadınların Hazreti Yusuf'a tuzak kurmaları dan tutun. Kardeşlerine ömrüler münafıkların ona karşı tavır, onu işte kuyuya atmaları yani hapse atılmasına yönelik. Yusuf kıssasında olduğu gibi hep Hazreti Mehdi'yi işaret eden ayetleri hocamız tefsir ediyor zaten konuşmalarında biliyoruz. Ayet tamı tamamına dünya hakimiyetine bakan bir ayet Allah'ın izniyle inşallah.
Evet. Şimdi bu mücadelede kimin galip geleceğini bakın Allah çok net olarak bildiriyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırız. Kim Allah'ı ve Resulünü ve iman edenleri dost veli edinirse, hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bakın tekrar okuyorum. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse hiç şüphe yok. Hiç şüphe yok diyor Allah. Galip gelecek olanlar, hakim olacak olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Yani Müslümanlar, Hazreti Mehdi talebeleri, Hazreti İsa ve talebeleri inşallah. Maide suresi 56. Yani münafıklar ve azılı müşrikler ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir tuzak kurarlarsa kursunlar, tuzak kuruların, kuzak kurucuların en hayırlısı Allah'tır ve Allah mutlaka eze eze Hazreti Mehdi ve talebelerini zafere ulaştıracak, İslam'a hakim kılacak. Yani bunu bu ahmak kafalarıyla anlamıyorlar. Hocamız demişti, hep her seferinde tamam dur şimdi galiba başaracağız diye bir şeye girişiyorlar. Sopa yiyip geri çekiliyorlar fikren tabii inşallah hukuk ve kanuncular şeyinde. Yine bu sefer tamam diyorlar, yine mağlup oluyorlar. Yine tamam hadi artık bu sefer tamam deyip böyle İslam'ın hakim olduğunu görecekler. İslam hakim olduğunda inşallah Hazreti Mehdi ile birlikte hakim olduğunda İslam, münafıkları da bu ayrı zaman münafıklarını bütün dünya eşkalleriyle ismen cismen ismiyle soyadıyla tanıyacak. Bakın bütün dünya tanıyacak. Herkes bilecek. Herkes bilecek ama yani. Eşkaliyle, ismiyle, cismiyle inşallah.
Ayette şöyle diyor. Rad suresi 42. ayet. Bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bilecekler. Bu yurdun sonu Allah'ın izniyle zaten kıyamete çok az bir vakit var. Sonuna geldik zaten. Dünyanın sonuna gelmiş durumdayız. Ümmetin ömrünün bitmesine 70 yıl var. 1431'deyiz. 1545'e 114 yıl var Allah'ın izniyle. Ondan sonra Üstad Hazretleri'nin aktarmasıyla kıyamet bekleniyor. Zaten hep kıyamet alametleri, Hazreti Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İsa'nın nuzulü ve günümüzde yaşanan 150 tane vuku bulan alametlerin hepsi kıyamet alametleri. Dünyanın sonu müminlerin. Allah bunu söylüyor. İnkar edenler de görecekler. Yakında diyor bak, pek yakında diyor Allah'ın izniyle. Nasıl müminlerin? Savaşlar yok olacak, silahlar yok olacak, zulüm yok olacak, menfaatçilik yok olacak. Bunun yerine barış gelecek, sevgi gelecek. Ondan sonra merhamet, adalet, kardeşlik, bunlar tesis olacak Allah'ın izniyle. Müminlerin olması demek bu demek. Yani huzur içinde, rahat, insan gibi böyle özgür, ahlaklı, cennet benzeri bir dünya Allah'ın izniyle. Yurdun sonu böyle oluyor inşallah. Bundan sonra işaret ediyor Allah inşallah.
İnşallah. Tabii burada ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle Darwinizm, materyalizm gibi pagan ideolojilerinin, pagan dinlerinin kazanacağını, ortadan kaldırılacağını anlıyoruz inşallah ki o da gerçekleşiyor Allah'ın izniyle. Ve din ahlakı hakim oluyor. İslam tek din olarak bütün dünyaya hakim oluyor. Tabii burada hepimizin üzerine düşen bir görev var inşallah. Bu sapkın felsefelere karşı, pagan dinlere karşı entelektüel olarak mücadele etmek. Yapılması gereken bu. Her Müslümanın üzerine düşen bir sorumluluk bu. Bütün inananların üzerine düşen bir sorumluluk. Bu kalktığı takdirde bütün savaşlarda kalkıyor, o zaman kan dökmede kalkıyor ve güzel ahlak hakim oluyor. Allah'ın istediği ahlak tecelli ediyor. Adalet, merhamet, sevgi, şefkat. Bunu yaparken de bilimsel delillerin kullanılması, iman hakikatlerinin anlatılması, Kur'an mucizelerinin anlatılması son derece önemli. Bunlarla bir insanın, hocamız bakın mücadelesinde 30 yıldır bu etkili yöntemi kullanıyor ve Allah dünya çapında çok büyük bir başarı verdi. Şöyle ki, inanmayan bir insana, yani bilinçaltında Darwinizme inanıyorsa bu pagan dinine, ona önce Darwinizmin geçersizliği anlatılması gerekir. Darwinizmin geçersizliği anlatılmadan siz ona namaz kıl, işte infak et, hacca git diyemezsiniz. O zaten kabul etmiyor yani. Hayatın haşa tesadüfen olduğunu, bir yaratıcının varlığını kabul etmiyor demektir o. Ona önce bunun geçersizliği, bilimsel olarak geçersiz olduğu ve bir yaratıcının olduğunu anlatılması gerekiyor. Bunun için Darwinizmin geçersizliği tabii. Nedir? Bir proteinin bile tesadüfen oluşamadığını anlatıyorsunuz. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamıyor. O zaman trilyonlarca proteini olan milyonlarca tür canlı nasıl olsun? Oluşamaz. Tek bir protein olması için bile canlı hücresinin yaratılmış olması gerekiyor. Ancak canlı hücresi proteini yapabiliyor. İşte bu Allah tarafından yaratılış zaten. Allah mükemmel olarak hücreyi yaratıyor ve yarattığı hücrede proteini sentezleyebiliyor. Doğada tesadüfen protein olmuyor yoksa. Mümkün değil bu, olmuyor. Sıfır ihtimal. Bu Darwinizm en kökünden çökertiyor. Ayrıca fosiller var. 350 milyon tane fosille siz onun geçersizliğini anlatıyorsunuz. Mantıken ve bilimsel olarak neden geçersizliğini detaylandırarak da anlatılabilir. Ki hocamız bunu yapıyor. 45'e yakın kitabı var bununla ilgili. Bununla birlikte bunu anlattıktan sonra o zaman iman hakikatleri. Yani iman hakikatleri Allah'a imanını arttıran her şey. Neler mesela? Canlılardaki mucize sistemler, doğadaki değil mi? Yaratılıştaki üstün yaratılış, bunun Allah'ın yaratmasının delilleri tek tek anlatılabilir. Ayrıca bu da mesela bir iman hakikatidir. Peygamber Efendimiz'in mucizeleri var, ahir zaman alametleri. Bu gerçekleşen 150'den fazla alamet, Hazreti Mehdi'nin çıktığını ve ahir zamanda yaşadığımızı, Hazreti İsa'nın yeryüzüne döndüğünü gösteren 150'den fazla alamet bize Peygamberimizin hak olduğunu ve insanların Allah'a imanını arttırıcı vesileler, yani iman hakikatleri olmuş oluyor bu anlamda inşallah. Bunların da anlatılması, İslam'ın hakim olacağının anlatılması inşallah son derece önemli. Şimdi bir güzellik olarak, bakın hayvanlarda çok güzel deliller var hakikaten. Bazen hayvanlarda böyle Allah'ın aklı da tecelli ediyor. Bakın Japonya'da bir tane penguen var. Bu penguen normal bir insan gibi alışverişe gidiyor. Çok ilginç bir şekilde onu görelim.
In Japan, meet Lala, a 10-year-old king penguin who used to call the Antarctic home. Lala lives here with the Nishimoto family. And this king penguin is really living like a king. He's got his own room complete with a powerful air conditioner and free run of the property.
İstediği gibi dolaşıyor. Sırtına çanta takıyorlar penguenin. Şimdi alışverişe gidecek şehirde. Ama nereye gideceğini biliyor.
Hits the road, his favorite destination is no surprise. Where else? The fish store.
Balıkçıya gidiyor, doğru, en sevdiği yer. Balıkçı da tanıyor onu. Kocaman balığı yiyor maşallah.
Sardines and mackerel are his favorites.
Evet, sardalya ve uskumruyu çok seviyormuş. Onları sevmiyor. Bir tane ödülü var. O da eve götürmek üzere çantasına bir tane balık konuyor. Soğuk bir yerde büyümüş ama şehir tabii sıcak. Kola makinesinin önünde duruyor ama tabii orada makineyi kullanamayacağını anladı diyor, yola devam ediyor.
No problem. Just head into a neighbor's yard for a quick hose down. Ah, refreshing. Then back on the road.
Ve evet, evine dönüyor. bu şimdi hücrelerde, bakın hücre zarında proteinlerin bilinçli, adeta bilinçli hareketleri var. Yaratılış mucizesi. Bakın hücre zarı görüyorsunuz. Hücre zarının böyle akışkan bir yapısı var. Hücre zarındaki proteinler de kapı vazifesi görüyor. Molekül hücre zarına geliyor. Bakın. Protein şekil değiştirerek molekülün geçişini sağlıyor. Adeta böyle akıllı protein kapılar yerleştirilmiş ve bu son derece önemli. Kontrollü. Şundan dolayı hücre içerisindeki ortam dış ortamdan tamamen farklı, özel bir ortam sağlanıyor hücrenin içerisinde. Ve dediğimiz gibi dış ortamdan farklı. Yani bütün iyonların yoğunluğu, atomların yoğunluğu hücre içerisinde son derece kontrollü ve farklı. İşte bu kontrol hücre zarına yerleştirilmiş adeta bu akıllı kapılarla sağlanıyor. Bunun gibi binlerce kapısı var her bir hücrenin. Mesela insan vücudunda 100 trilyon hücre var. Her bir hücre işte milimetrenin binde biriyle yüzde biri büyüklüğü arasında değişiyor. Bu hücrelerin üzerinde binlerce kapı var. Kapıların Her biri son derece kontrollü. Binlerce kapıdan her an hücreye giriş ve çıkış oluyor. Fakat hücrenin içerisindeki ortam her an tam olması gerektiği bir kontrollü olarak tutuluyor. Bunu şimdi düşününce bu çok büyük bir yaratılış mucizesi. Bakın binlerce kapı, hepsi birlikte çalışıyorlar. Hepsinin birlikte sonucunda elde edilen toplam oran, yani o içerideki iyonların ve atomların oranı hep hücrenin olması gerektiği, hücrenin ihtiyacı kadar oluyor. Bunu şöyle düşünebiliriz, bir örnekle açıklayalım. Bir dev bir bina düşünelim. Binlerce kapısı olsun. O kapıdan her an binlerce insan girip çıksın. Bütün kapılardan. Ve binanın içerisinde de her an diyelim ki rakam olarak o binanın içerisinde 10.200 kişi ve bunun biraz altı biraz üstü. Yani 10.500 olsun üstü, 10.000 veya 9.500'e kadar olsun bir oranda insan olması gerekir. Bu binlerce kapıdan giriş çıkışlar olmasına. Nasıl kontrol edilebilir bu? Ancak bilgisayar sistemleri olacak, bütün kapılar birbiriyle koordine olacak. Değil mi? Hesap yapılacak. Her an ne kadar insan giriyor, ne kadar çıkıyor. Fazla insan girdiğinde kapılar kapanacak. Daha fazla girilmesine izin verilmeyecek. Az olduğunda kapılar açılacak ki insanlar daha fazla girebilsin içeriye diye bir kontrol sistemi gerekir. Bu çok teknolojik bir sistemdir, değil mi? Çok akıl gerektirir. Hücre bunu, bakın, hiç bilgisayarı olmadan, cansız atomlardan yapılmış olan bu kapılar binlerce kapı olmasına rağmen o kadar kontrollü ki hücrenin içerisindeki atomların yoğunluğu her an sabit tutuluyor hayatımız boyunca. Bu neyi gösterir? Allah'ın sonsuz aklının tecelli ettiğini, Allah'ın sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanatını ve sonsuz gücünü, kudretini gösterir. Ve 100 trilyon hücremizde de bu böyledir. Doğadaki bütün canlılardaki hücrelerde de bu böyledir maşallah. Bunlar işte Allah'ın imanımızı arttıran deliller. Hocamızın hücredeki mucize, DNA ile ilgili olan mucize kitapları, aradaki mucize, örümcekteki mucize, insan mucizesi, çok sayıda iman hakikatleri anlattığı kitapları var. Ücretsiz olarak indirebilirler harunyahya.org sitesinden inşallah. Aynı zamanda bunlarla ilgili yüzlerce filmi var. Dokümenter filmi, bunları seyredebilirler. İman hakikatleri ve Kur'an mucizeleri. Kur'an mucizelerini okusunlar. Evrimin geçersizliğini inşallah öğrensinler. Buna karşı mücadele etsinler. Herkes Türk İslam Birliği'ni istediğinde inşallah Allah'ın izniyle ne Darwinizm kalacak, ne materyalizm ve İslam, Türk İslam Birliği'nin de kurulmasıyla inşallah bütün dünyada tek din olarak hakim olacak. Güzel ahlak hakim olacak. Savaşlar da sona erecek. Kan dökme de sona erecek inşallah.
Evrimin geçersizliği dedin hocam. Hemen fosili gösterelim istiyorsan.
İnşallah, çok iyi olur.
Değil mi? Biz her zaman delilli geliyoruz Allah'ın izniyle. Evrimciler hiçbir zaman fosili gösteremezler. Resimleri var mı sende, yoksa ben göstereyim mi hocam?
Evet, sendeki resimleri gösterirsen.
Tamam, o zaman üçe alabilir miyiz?
Üçe.
Evet. Mesela şimdi bu bir karides. 150 milyon yıllık. 150 milyon yıllık karides. Bakın, o herhalde şeyi gösteremiyorum ben. Ekrana bağlamadım. Aktar hocam, bir tane de sen göster istersen. Şimdi onların resimlerini göstereceğim ben sana. 150 milyonluk çekirge o da. Doktor hocamın tuttu. Bakın, 150 milyon evvel yaratıldığı haliyle günümüzdeki hali aynı. Hiçbir fark yok. Yani değişmemiş. Şu andaki haliyle
150 milyon yıl önce nasılsa,
bakın, evet.
Şimdi de aynı. Demek ki evrim yok demektir bu.
İnşallah.
Evet.
Ben şimdi göstereceğim inşallah. Gerçek resimlerini de, günümüzde yaşayan halini de göstereyim. Bu şu anda elimdeki karidesin, günümüzde yaşayan karides ve elimdeki de 150 milyon yıl önceki karides birebir aynılar. 150 milyon yıldır değişmemiş. Demek ki evrim geçirmemiş.
Evet.
Yaratılışın en büyük delillerinden. Oktar hocamın elindeki çekirgenin de günümüzde yaşayan hali, bakın, birebir aynı. 150 milyon yıldır.
Bunu gösterebilir miyiz, çekirgeyi?
Hiç değişmemiş. Bu ne demek? Evrim olmamıştır. Değişim yoksa evrim yoktur. Evrimin bilimsel geçersizliğini ortaya koyan en büyük delilleri hocamız gerçek fosillerle böyle ortaya koydu Allah'ın izniyle. Yaratılışında ispatlarıdır bundan inşallah.
Evet, bir iman hakikati daha gösterelim o zaman. Gerçi bir dakikamız kalmış. Evet. O zaman
kanallarımı gösteriyorum. Evet.
Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza Çift Sporto'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, Kaçkar TV, Kütahya Destan TV, Uşak ART TV, Tokat, Turhal Süper TV ve Radyo, Bandırmahaber.net, Gazeteoku.com, Haber58.com, HaberAlemi.net, HaberHilal.com, İslaminesil.com, SelamHaber.com, VaranHaber.com ve 8Sütun.com ve Harun Yahya TV sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren HarunYahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Samsun Aks ve TV Kayseri'de takip edebilirsiniz.
Yarım saat sonra Kaçkar TV'den hocamızın katılımıyla devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. İnşallah.